Açık Gazete.
Merhaba Kainat. Bugün 24 Şubat Çarşamba. Yıl 2021, ay 2, gün 55, Kasım 109.
1442 Hicri, Recep 12. 1436 Rumi, Şubat 11.
Fırtına.
Günün tarihi. 111 yıl önce bugün, 24 Şubat 1910'da Sanayi-i Nefise Mektebi'ni, yani bugünkü adıyla Güzel Sanatlar Akademisi'ni kuran ünlü müzeci ve ressam Osman Hamdi Bey öldü. Osman Hamdi Bey'in Eskihisar'daki evi bugün hala müzedir.
Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 pardon 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı haftanın üçüncüsü başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritsku da bize destek vermekte.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, açılışımızı daha önce de bir kez çalmıştık. Mercedes Sosa'dan Juana Azurduy adlı bir şarkıyla yaptık. Juana Azurduy, yukarı Peru'nun, yüksek Peru'nun çiçeği ve senin gibi başka komutan yok, senden daha cesur komutan yoktur ve senin o sesini de duyuyorum. Bu ta uzaklardan geliyor, dört nala koştururken naralanman. Bayan sevgili Juana Azurduy diye ve İspanya hiçbir zaman senin gibi kadınlarla dövüşmek zorunda kalmadı. Sen yüksek çiçeğisin, yüksek Peru'nun. Peru, And dağlarının çiçeğisin, senin gibi komutan yok. Bana tüfeğini ödünç ver, devrim geliyor zaten. Yasemin'in sesi, Yasemin'in kokusuyla geliyor diye bir şarkı Mercedes Sosa'dan. Şimdi bunu neden çaldığımızı da Eduardo Galeano anlatsın bize.
Eduardo Galeano. Hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Sapancı. Şair savaşçı Juan Valparimaki Mayta ne kılıç ne de arkebüz kullanıyordu. Bolivya henüz ne özgürken ne de ismi böyleyken burgaç gibi bükerek döndürdükleri urganlarla İspanyol istilacıların üzerine öldürücü taşlar fırlatan Juana Azurduy komutasındaki sapancılar Tugay'ın başını o çekiyordu. Tugay şarkılar söyleyerek saldırıya geçiyordu. Sapancılar Juan'ın sevilmiş ya da sevilecek kadınlara ithaf ettiği şiirlerini Keçua dilinde koro halinde söylüyorlardı. Seni severek, seni düşleyerek öleceğim. Juan, savaş alanında yediği bir mermiyle öldü. O sırada öldüğü anda 21 yaşındaydı.
Eduardo Galeano Hikaye Avcısı Türkçesi Süleyman Doğru Sel Yayıncılık
Şimdi tarihte bugüne göz atalım.
1304 yılında bugün Seyyah İbni Batuta doğmuş. Dünyanın en ünlü seyyahlarından olan İbni Batuta aslen berberi olup Fas'ın Tanca şehrinde dünyaya gelmiş. Merini hanedanın hüküm sürdüğü dönemde bilinen dünyanın 1/3'lük bölümünü gezmiş. Afrika kıtasının yanı sıra 2000 atlıdan oluşan kafilesiyle Hindistan ve Çin'e kadar gidiyor. Gezip gördüğü yerlerin kültürünü, yaşam tarzlarını, doğasını tasvir ediyor. Anadolu seyahatinde İlhanlılar, Artukoğulları ve henüz yeni kurulmuş olan Osmanlılar gibi dönemin devletleri ve ahilik ile Anadolu kalenderi dervişliği hakkında bilgiler veriyor. Rihla adlı seyahatnamesi 19. yüzyılda yeniden bulunmuş ve dünyanın neredeyse bütün dillerine çevrilmiş.
İbn Battuta. Evet, 1942'de bugünse 769 Romanyalı Yahudi'yi taşıyan Struma gemisi Karadeniz'de batırılıyor. Yalnızca bir yolcu kurtulabiliyor. 769 yolcunun 300 kadarı çocuklar, Romanyalı Yahudiler Nazi işgalinden uzaklaşmak ve Filistin'e göç etmek istiyorlar ama zaten arızalı olan gemi İstanbul yakınlarında sürüklenmeye başlayınca Sarayburnu'ndan çekiliyor Boğaz'da. Yahudi sivillerin karaya çıkmasına hiç izin verilmediği gibi gemi Karadeniz'e de çekilip terk ediyor. Bir kişi kurtarılıyor, ailesi daha doğrusu ile beraber, onun dışındakilere çıkmasına izin verilmiyor. O kişi de bir iş insanı Behbi Koç tarafından kurtarılıyor, hükümete o zaman müracaat ediyor ve Romanyalı bu General Motors galiba bir petrol şirketinin yöneticisi, onu kurtarıyorlar bir tek. 24 Şubat günü de sonradan anlaşıldığı kadarıyla bir Sovyet denizaltısı tarafından Alman gemisi sanılarak batırılmış. Bir kişi kurtuluyor işte.
1954 yılında bugün ise İstanbul'da sıcaklık -6 dereceye düşmüş. Tuna Nehri'nden koparak Karadeniz'e ulaşan ve daha sonra İstanbul Boğazı'na inen buzlar boğazı ve limanı kapıyor. Deniz trafiği de durduruluyor.
Evet, ve boğazda yürüyerek karşıdan karşıya geçmenin mümkün olduğu bir ender tarihi anlardan bir tanesi yaşanıyor. Bisikletlerle de boğazın üzerinde, buzların üzerinde gezenler olduğunu net olarak hatırlıyorum. 1987'de de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde Gorbaçov ya da Gorbaçov ilk kez açıklık politikası diye tercüme edilen Glasnost'tan söz ediyor. Daha sonra yürürlüğe konacak ve hiç beklenmedik bir şekilde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasına giden yolu da açacaktı. Evet, şimdi günün haberlerine geçelim. Bu arada bir duyuruda da bulunalım. Feminist kuramcı ve düşünür Judith Butler, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine açık ders verecek bugün. Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı tarafından Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar sürüyor. Güney Kampüs'te yaklaşık 2 aydır devam eden protestolar kapsamında açık dersler de düzenleniyor. Berkeley Üniversitesi öğretim üyesi, dünyaca ünlü feminist felsefeci, kuramcı ve düşünür Judith Butler bugün Feel Free adındaki Boğaziçi Üniversitesi felsefe bölümü, felsefe bedava yani açık ders konuşmacı olarak katılıyor. Üniversitelerin davetlisi olarak derse katılacak olan Butler Boğaziçi'ne desteğini de gösterecekmiş. Zaten imzacılar arasında ön planda geliyordu adı da. 24 Şubat Çarşamba günü düzenleniyor. Bugün de önce saat 14'te Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı, ardından da bu akşam 21'de Judith Butler, 9'da yani gece Butler'ın girdiği açık ders bölgeler arası dayanışmalar hakkında olacak. Ayrıca Judith Butler doğum gününü de canlı yayında öğrencilerle birlikte kutlayacakmış. Sorular da form üzerinden yöneltilebiliyor.
Bugün bayağı ilginçmiş, güzelmiş daha doğrusu programları. Hem Şebnem Korur Fincancı hem Judith Butler.
Evet,
ve bunlar online olarak gerçekleştiriliyor. Aslında herkes Twitter hesaplarında paylaşılıyor. Bir online form var, doldurup katılabiliyorsunuz. Evet. Daha sonra size linki gönderiyorlar. Dışa açık etkinlikler yani.
Evet, Profesör Fincancı da Türkiye'de akademi ve insan hakları başlığı üzerinde konuşacak, başlığı altında konuşma yapacak. Evet, bir de vefat haberi verelim. Lawrence Ferlinghetti, şair, yayıncı ve ömür boyu aktivist, San Francisco'da Beat kuşağı diye bilinen şeyin en önemli temsilcilerinden bir tanesi. Kuşağın hem oyun, yani şair, oyun yazarı, romancı, sanatçı ve bağımsız yayıncı ve ömür boyu aktivist, San Francisco'nun da ödül alan ilk şairi. Ve City Lights diye de bir kitap evinin kurucusu. City Lights ve yasak kitap. Burada yasak kitaplar bulunur diye kocaman şeyinde yazıyordu. City Lights şeyinde. 101 yaşında hayata veda etti. Bir akciğer durumu dolayısıyla. 40 yıldan beri North Beach'te aynı mahallede yaşıyor. 40 yılı aşkın bir zaman. Orada zaten o City Lights yayın evini de kurduğu yer, kitapçısını kurduğu yerde, orada Profesör Peter Martin'le beraber 1953'te kurduğu yerde. Bu o kadar yankı yaratmış ki birisi tweet'te şey demiş, Ferlinghetti'nin ölümü üzerine, dünyanın başı sağ olsun demiş. Ömür boyu aktivizmiyle de çok iyi bilinen.
İsmi de acaba Charlie Chaplin'in filminden mi geliyor? City Lights meşhur filmi.
Olabilir. Olabilir. Şehir ışıkları. Lawrence Ferlinghetti 101 yaşında hayata veda etti. Ona da bir günaydın diyelim. Bir haberde Etna Yanardağ'ında indifalar var. Sicilya gecelerini aydınlatıyor. Olağanüstü fotoğraflar ve videolar var. İtalya'nın güneyinde Sicilya'daki Etna volkanı, yanardağı. Birkaç günden beri büyük indifalarla sallanıyor, aydınlatıyor geceleri. Ama bir şey yok, zarar, ziyan durumu olmamış. Bir de yeni haber daha, 3 saat kadar önce gelen bir haber BBC'den. Malta'da 2017 yılında, yani bundan 4 yıl önce yolsuzlukları ortaya döken araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia'yı öldürmekle suçlanan 3 kişiden biri suçunu kabul etmiş ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılmış. Bu dünyanın en büyük yolsuzluk operasyonlarından bir tanesini açığa çıkaran bir araştırmacı gazeteciden bahsediyoruz. Ve Vincent Muscat diye biri ilk defa cinayetteki rolünü kabul etmiş dün ve mahkemeye daha fazla bilgi sunacağını da açıklamış. Diğer iki zanlı George Alfred de Giorgio kardeşlerse George ve Alfred de Giorgio kardeşler dünkü duruşmada konuşmamayı tercih etmişler. Ama aslında dosyada Malta'nın önemli en zengin insanlarından Jorgen Fenech'in de cinayete yardımcı olmakla suçlandı. Hatta kurguladığı da biliniyor ve Kasım 2019'da Malta'dan yatla kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Suçlamaları reddediyor ama. 53 yaşındaydı Caruana Galizia. 30 yıllık gazetecilik kariyerinde Maltalı siyasetçilerin bütün kirli çamaşırlarını ortaya çıkarmıştı, yolsuzluklarını. Ve hatta yargılanan Vincent Muscat'la aile bağı, akrabalığı olmayan dönem başbakanı Joseph Muscat'sa yolsuzluk suçlamalarını reddetmesine rağmen yakınında bulunan kişilerin cinayette rolü olabileceğini ima eden bir soruşturmadan sonra 2019 sonunda Aralık'ta istifa etmişti. Araştırmacı gazetecilikte böyle bir şey işte. Şimdi iklim haberlerine geçebiliriz. İklim haberlerinde şey sıcağından bahsedelim öncelikle. Yaz sıcakları gibi kış mevsimi yaşanan yerler vardı. Çin'den 28 dereceye kadar Celsius çıktığını santigrat söylemiştik. İskoçyalı Scott Duncan meteorolog momentumda kazandığını, hızlanma kazandığını da belirtiyor kış sıcaklarının. Yani bu hafta sayısız rekor kırılmasını bekliyoruz diyor biz meteorologlar olarak. Hamburg'da, Almanya'da 21.1 derece santigrat olmuş Celsius. Bu bütün bilinen kayıtlardaki en sıcak kış günü olmuş. Normalde bu yılın şeyi ortalaması 4 derece olurmuş. 17 dereceden fazla bir rekor kırılmış olduğunu görüyoruz. Kışın ortasında diyebiliriz, daha kış.
Üstelik hemen Almanya'nın yanına doğru, özellikle Yunanistan'da falansa çok sert kış koşulları yaşanıyor. Aynı anda bu kadar yakın coğrafyalarda bu kadar büyük farklılıklar olmasınsa, zaten siz de dün biraz bahsetmiştiniz. Bu kuzeyden, kutuplardan gelen ve dalgalı şeklinde dünyaya
burgaç,
inen,
evet.
Evet, rüzgarlara bağlıyorlardı.
Arktik burgaç deniyor ona, evet. Evet, Scott Duncan'ı takip etmeye devam ediyoruz. Bir de iklim aciliyetinde had safha haberlerini maalesef vermeye devam etmek zorundayız. Başka kaynaklarda çok fazla rastlanmıyor ama biz sizin için takip ediyoruz sevgili dinleyiciler diyelim ve devam edelim. Britanya Çevre Ajansı'ndan, yani Çevre Bakanlığı gibi bir şey, çok önemli bir kuruluş. Onun direktörü Sir James Bevan, iklim krizinin en kötü senaryoya uygun şekilde devam ettiğini söylemiş. Yani worst case scenario diyorlar buna, en kötü durum senaryosu seviyelerinde. Eğer bu kontrol altına alınamazsa ekosistemlerin çökeceğini ve insanlık için ve diğer canlılar için çok vahim sonuçları olacağını söylemiş. Çevre Ajansı'nın baş yürütücüsü söylüyor, yöneticisi. Ekosistemler çöker, dünya sahil şehirlerinin büyük çoğunluğunu sular basar, denizler yükselir çünkü. Ve milyonlarca insan evlerini terk edip yerinden, yurdundan olmak zorunda kalacak. Ve demiş, yani hepimizin bildiği ama bir türlü kabul etmek istemediği gerçekler bu. Son yıllarda her zaman söyleniyor. Ama basında, medyada, radyolarda, televizyonlarda pek yer almıyor maalesef. Yeryüzünün çok büyük bölümleri yaşanılamaz, kullanılamaz hale gelecek demiş. Eğer acil tedbir alınmazsa. Bu Matthew Taylor'ın bir haberi.
Bu da zaten 10 milyonlarca insanın göçüne sebep olacak. Evet. Bunun da yaratacağı bir dizi başka sorun olacağı. Zaten daha
göçler,
şimdiden
çatışmalar, savaşlar tabii. Evet, hepsini biliyoruz. Ve fakat İngiltere yerel meclislerinden bir haber verelim. Council, city councils, local councils deniyor buna, yerel meclisler. İklim acil durumu ilan etmişlerdi. Zaten bu sene Britanya'da da yapılacak, işte Glasgow'da, İskoçya'da yapılacak olan büyük iklim zirvesi de bekleniyor. Paris İklim Anlaşması'nın, iklim zirvesinin 5 yıl ardından yapılacaktı. Pandemi yüzünden yapılamadı. COP26 deniyor. O yapılacak. Hepsi de Britanya'da, İngiltere'de, İskoçya'da şeye geçtiler. Yani acil durum vaziyeti, o hal ilan ettiler. Hepsi neredeyse ilan etti ama sadece geçen yılda, bu bomba gibi bir haber, Fiona Harvey'in Guardian'dan haberi, gerçekten bomba gibi. Sadece geçen mali yıl içinde emekli sandıkları aracılığıyla neredeyse 10 milyar sterline varan, yani 13 milyar dolara yakın, milyardan bahsediyorum, milyon değil, fosil yakıt yatırımı yapmışlar ve böylece dünya riyakarlık rekorunu kırmaya da aday oluyorlar herhalde, değil mi? Hem bir yandan biliyor, yani bütün Manchester, büyükşehir, Strathclyde, Batı Midland, West Midlands ve Batı Yorkshire en büyük yatırımları yapmışlar. Yani bütün bu emekli fonlarını oraya yatırmışlar. Hakikaten. Yani 3 şirket sadece, BP, Shell, Royal Dutch Shell ve BHP, Billington galiba. %40'ı doğrudan yatırımların, fosil yakıtları yerel konsey fonlarıyla yapılmış, emekli fonlarıyla. Ve çoğunluk, yani büyük kısmı yatırımların 6,5 milyar sterlin civarı petrole ve gaza. Üçte biri de kömüre. Hala kömür çıkarıyorlar. Yani Kumbria'da şu anda son derece ciddi bir yeni petrol kömür madeni açılması, derin çıkarma deniyor ona. Kok kömürü çıkarması ve çelik yapımında kullanılması bekleniyormuş. Buna da son derece büyük itirazlar geldi. Dünyanın en büyük, Sir Robert Watson, Britanya'nın en büyük iklim bilimcisi, bilimcilerinden biri, hatta birincisi sayılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın da en büyük iklim bilimcilerinden James Hansen da aynı şekilde açık mektup yazmıştı. Ya kahraman olacaksınız ya da bütün yeryüzünde sokaklarda gençler tarafından yuhlanacaksınız diye sert bir mektup yazmıştı Johnson'a. Buna izin verirseniz. 30 yıldan beri hiç açılmamıştı ama şimdi görüyoruz ki bu yeni araştırmacı gazetecilik haberini, Fiona Harvey'in, bayağı başka, yalnız Cumbria değil, ya da Cumbria, nasıl okunduğunu tam bilemedim. Yeni yatırımların belediye 3'te 1'ini bu. Yani 3 milyar dolar sterline yakını da kömüre yapılıyormuş. İşte nasıl bu işle halledileceği konusu bilinmiyor.
Bu iklim acil durumu ilanına aykırı davranmaktan söz ediyordu Fiona Harvey bu yazısında. Şimdi şeye baktım, hatırladım, biz salgının öncesinde aslında dünyada muazzam bir hızla yerel yönetimler ve devletler iklim acil durumu ilan ediyorlardı ama hareket bir yandan şey diyordu, yani bizim basıncımızla bu acil durumları ilan ediyorlar ama somut olarak gene bla bla bla aslında, evet, bunları yaptırımları yoktu, evet, diye. Şimdi hatırladım, baktım aslında salgından beri kaç olmuş iklim acil durumu. 18 ülke ulusal meclis aslında ilan etmiş iklim acil durumu. Bir tanesi Avrupa Birliği ama. Yani onda 20 küsür zaten ülke var orada artı. 1870 bu şekilde az evvel İngiltere gibi yerel meclis aslında iklim acil durumu dünyada ilan etmiş. Bu toplamda 1 milyara yakın nüfusu yöneten yönetimlere denk geliyor. Bunun muazzam bir aslında etki gücü olması gerektiğini düşünürsünüz. Ama özellikle salgında bir kez daha Naomi Klein'in şok doktrini tabii devreye girmiş oldu. Hükümetler ekonomik krizi ve salgını bahane edip iklim acil durumundaki sembolik uygulamaları dahi büyükçe bir kısmı yerine getirmemişti. Evet, yani İngiltere'de bir örneği.
Gelecek nesilleri, şu anda yaşamakta olan çocuklar ve gençlerden başlayarak henüz doğmamış nesilleri bile mahkum eden böyle bir kararı veriliyor ve hiç bu konu bile olmuyor. Hakikaten şaşırtıcı bir şey. Fakat öbür taraftan da ciddi bir, işte biraz önce ve her gün aslında biraz sözünü etmeye çalıştığımız gibi büyük bir mücadele veriliyor. Özellikle de gençler arasında. Şimdi Türkiye'de, 350 Türkiye'de dünyanın dört bir yanından iklim için ses veren ve yaşamı savunan kişilerin bir araya geleceği bir küresel adil iyileşme buluşması. 9 Nisan'da başlıyor. 9-10-11 Nisan tarihlerinde 3 günlük çevrim içi
bu aslında etkinlik. 350 tarafından, Amerika'daki 350 tarafından organize ediliyor. 350 Türkiye'de bunun tanıtımını yapıyor. Çok büyük isimler var bu arada. Bayağı ilginç bir toplantı olacak. Küresel Adil İyileşme Buluşması diye 9-11 Nisan tarihleri arasında Vandana Shiva, Naomi Klein, Hakima Abbas, Bill McKibben,
Ailton Krenak, Nima Bassi, yakından tanıma fırsatını bulduğum olağanüstü bir aktivist, iklim aktivisti, Ariel Derringer gibi daha nicesi şimdiden katılımlarını onayladığını belirtmiş ve başka birçok önemli ismin de yakında onaylayacağı belirtilmiş. Bu iyi haberimiz işte. Küresel evet. Adil İyileşme Buluşması 9-11 Nisan
mesela
arasında.
Genç aktivistler de var. FFF'in önde duran isimleri. Belki Greta'yı henüz göremedim. Var mı yok mu bilmiyorum ama mesela Luisa Neubauer var. Bu Greta ile birlikte dört genç kadın sürekli mektuplar yazıyorlardı zaten. Onlardan
evet,
bir tanesi.
Anuna ve Adelaide ile birlikte evet gördü. Evet yani hayalleri inşa etme zamanı diyorlar. Yani 350 Türkiye'nin yaptığı çağrıda bir araya gelme, güç toplama ve hayallerimizi inşa etme zamanı. Hayalleri inşa etmek güzel bir terim. 3 günlük etkinlik boyunca birçok oturumda da anında Türkçe tercüme desteği de sağlanacağı bir bilgisi paylaşılmış simultane yani. Ondan daha konuşma fırsatı bulacağız. Bu arada bir iyi haber daha vereyim. Deb Haaland'da büyük şeyler geliyordu. Karşı çıkış fosil yakıt endüstrisi tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde İçişleri Bakanlığı'na getirilmesine yerlilerin kuvvetle karşı çıkıyorlardı. Fakat atama yapılmış. Yani kongreden geçmiş. Ve
hadi hayırlısı yani, o zaman.
Evet bu önemli gerçekten. Yani belki de binlerce yıldan beri ilk defa bu toprakların gerçek aslında bir bireyi olan yerlilerin, endijenlerin bir temsilcisi seçilmiş oluyor. Bunun önemi, boyutları bayağı tartışma götürmez derecede önem taşıdığını söyleyebiliriz doğrusu. Bill McKibben da yazmış, bunun önemi küçümsenebilecek gibi değil demiş. Çünkü bütün doğayla iyileşmeyi, insan ilişkilerinin bu korkunç savaşını en iyi kavrayabilenlerden biri, toprakla, doğayla, toprak anayla ilişkilerini en iyi bilen topluluklar bunlar. Yıllardır konuşmaya çalışıyoruz işte. Bu iyi haberdi, evet. Türkiye'den de bir iyi haber var. Dün birazcık konuşma fırsatı bulduk. Birkaç gün daha konuşacağız herhalde. İklim değişikliğiyle mücadele raporu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağı bizzat Çevre Bakanı kurum tarafından açıklanmıştı. Yalnız ufak bir baktım ben şöyle. 14 maddelik bir eylem planı var. Yani oh nihayet iklim kanunu geliyor diye de bazı gazeteciler mesela Hürriyet'ten Fatih Çekirge'nin bir devrim olarak nitelediği, sessiz sedasız gelen bir çevre devrimi diye nitelediği, onun ilk sinyallerini verdiği Murat Kurum'un Hürriyet'te 22 Şubat'ta çıkmıştı bu haber iki gün önce. Sonra ben Daha ne desin bir bakan diye şey yapmış Fatih Çekirge'de. Dünyamızı sunuyor. Dünya ısındıkça ekosistemlerin ve insanların ayak uyduramayacağı kadar hızlı değişimler, sel, heyelan, hortum gibi vesaire demiş. Emekler heba oluyor. Çiftçilerimiz, vatandaşlarımızın gıda deposu bölgelerimiz kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Nehirlerimizdeki su seviyeleri düşüyor demiş kurum. Fatih Çekirge'de yazısında daha ne desin bakan diyor. Aslında ben de baktım onun üzerine. İlginç olan bir şey var. Üç kelimeden bahsedilmiyor.
Nedir onlar? 14
maddelik eylem planları. Üç kelimenin hiç adı geçmiyor o kelimeler. Kömür, petrol ve gaz, doğal gaz. Bir de bir kavram da hiç geçmiyor. Paris İklim Anlaşması.
Ve buna devrim diyor, öyle mi?
Devrim
Fatih Çekirge.
Fatih Çekirge devrim, sessiz devrim.
Demek ki bunlar geçse artık yeni kavramlar icat edecek.
Evet. Meta devrim mesela. Fosil yakıt bir kez geçiyor. O da binalarda kullanılıyor. Binalarımızda fosil yakıt deniyor. Dün de konuşmuştuk birazcık Yücel Sönmez'le iklim için programında. Binalarda yani odun sobası yakılmayacak, öyle mi? Azalacakmış.
Kastedilen bu muymuş? Onun yerine doğalgaz gelecek ama. Doğalgaz bağlanacak herhalde.
Herhalde, evet. %25 tasarruf olacak. İşte böyle ama maalesef bu çok şey. Ve Bodrum'a su temin edecek baraj Milaslıları yerinden edecekmiş diye özel haber var gazete duvarda. Ciddi bir durumdan bahsediyoruz o açıdan da doğrusu. Milas'ın Kayadere bölgesinde 83 milyon metreküp kapasiteli bir baraj kurarak Bodrum'a su götürmek isteyen Devlet Su İşleri'nin projesine yöre sakinleri karşı çıkıyormuş. Kamu yararı değil, kamu zararı oluşturacağını savunuyorlarmış. Ayrıntılı bir haber var gazete duvardan. Ve bir de çevre kuruluşlarına göre dünyadaki tatlı su balıklarının üçte biri çok yakın zamanda yok olma tehdidi altındaymış. Balıkların, Balkanlarda da nehir kenarlarındaki illegal atık siteleri bir ekoloji felaketine şimdiden yol açmış durumdaymış. Neyse bir son iyi haberle bitireyim. İsrail'deki çevre felaketi dün bahsetmiştik. 190 kilometrelik kıyı şeridini katrana bulamıştı. Canlıları da öldürüyordu. Beklenenden yani aylar ve hatta yıllar sürebilir temizlenmesi deniyordu ama anında çözülmüş. Dün çözülmüş. Soruşturmaya yayın yasağı getirilmiş. Hadi Allah'a ısmarladık. Ara verelim.
Açık Gazete.
Bury My Heart at Wounded Knee. Buffy St. Marie'den dinlediğimiz bir şarkı. Yaralı dize gömün kalbimi. Ya da kalbimi vatanıma gömün diye de çevrilmişti. Celal Üster çevirisiyle uzun yıllar önce. Önemli bir kitap. Bu Buffy St. Marie asıl adı Beverly St. Marie. Ama 80 yaşında 20 Şubat'ta doğmuştu 1941'de. Cree kabilesinin mensubu bir yerli şarkıcı, şarkı yazarı, müzisyen, besteci, sanatçı, eğitimci, pasifist ve barışçı yani ve sosyal aktivist. İnanılmaz derecede büyük bir hem müzik alanında hem de şey alanında çok etkileri olmuş bir yani aktivizm alanında, müzik alanında da kendisinin müzikleri Elvis Presley, Neil Diamond, Donovan, Joe Cocker, Jennifer Warnes, Barbara Streisand, Shirley Bassey, Roberta Flack, Janis Joplin ve Glen Campbell gibi isimler tarafından da seslendirilmiş. İlk yerli Oscar ödülü alan bir film müziği Up Where We Belong'la yapmış ve müthiş bir mücadeleyi hiç bırakmadan sürdürüyor. Biz de onu birazcık takip etmeye çalışıyoruz. Ve bu çaldığımız şarkının sözleri de "Kalbimi vatanıma gömün" ya da "Yaralı dize gömün" şarkısında da enerji şirketleri topraklarımızı istiyor. Onların da kiliseleri de var. Onlar da bizi, ruhlarımızı yönetmek istiyorlar. Ve şeyi de kirlenme, savaş ve ihtiras üzerine bir dünya kurmak istiyorlar. Hemen hızla zengin olalım, zengin olalım diye de korosu var şarkının. Ve hala FBI'miz de var ve onlar mahkemelerde pusu kuruyorlar, çiviliyorlar ve genelde Peltiye mesela gidiyor cezaevine diye giden çok bilinen önemli bir şarkısının bir bölümünü çaldık. "Bury My Heart at Wounded Knee". Evet, devam edelim şimdi. Saat 8.45'e geliyor. Açık Radyo'da, Açık Gazetesi'nde onun. Ne diyorduk? İsrail'de çözüldü diyorduk, değil mi soru?
Evet, yayın yasağı geldi diyorduk. Büyük bir iklim diyorum. Çevre felaketi var sahil kıyılarında. Bakmayın, görmeyin diyordu İsrail hükümeti. Greenpeace İsrail'den çok çarpıcı açıklamalar var. Sert açıklamalarda bulunmuşlar. Bu yayın yasağı diyorlar, Çevre Koruma Bakanlığı'nın kritik bilgileri kamuoyundan saklama siciline gayet uyuyor demişler. Ardından da iklim kriziyle birleştirmişler aslında mevzuyu. İklim kriziyle ekosistemlerin yok olduğu dönemde hala petrol ve gaz altyapısına büyük yatırım yapan İsrail hükümeti için bu petrol sızıntısının uyandırma alarmı görevi görmesi gerektiğini belirtmiş Greenpeace İsrail. Bahsettiği yatırımlar da üstelik aynı zamanda militarist yatırımlar. Biliyorsunuz Türkiye'nin de geçtiğimiz aylarda dahil olduğu gerginlik, Akdeniz'deki doğal gaz arama gerginliği aslında İsrail, İtalya, Yunanistan arasında imzalanan ve bir Akdeniz'in doğal gazını çıkarıp Avrupa Birliği'ne satmayı hedefleyen bir boru hattı projesinden çıkmıştı. Tam da bu yatırımlardan bahsediyor tabii Greenpeace İsrail'de.
Evet, sayısız şey var yani, muazzam bir kampanyalar birbirini götürüyor ve gizli yürütülüyor hepsi. Yani çevre felaketleri de birbirini kovalıyor. Buna rağmen önemli olan sadece para olarak kayda geçiyor. Yani hakikaten ekoloji felaketine şimdiden yol açmış durumda. Mesela Balkanlardaki bu illegal atık sitelerinin nehir kenarlarında kurulan, şimdiden artık büyük bir felaket olmuş ama çiğnenmeye devam ediyor anladığım kadarıyla. Sen bir videodan bahsediyordun.
Evet, Balkan. Bu haberin aslında bir videosu var. Euronews'te yayınlandı. 7-8 dakikalık bir video. İnanılmaz çarpıcı. Bu nehirde ilerliyorlar ve her taraf, bütün nehrin üstü tamamen plastiklerle, plastik çöplerle, atıklarla kaplanmış durumda. Küreyi suya değdirmek yerine böyle pet şişelere vurarak kullanmak durumunda kalıyor. Ve bütün bu pislikleri zaman içerisinde topluyorlar. Fakat yine iklim krizinin bir sonucu olarak aşırı yağışlar, fırtınalar vesaireler arttığından topladıkları ancak kenara çekebiliyorlar bütün bu pislikleri. Çeşitli ağları atarak yani. Üstünü süpürmeye çalışıyorlar. Bunlar da kırılmaya başlamış son dönemlerde. Ve böyle buzdolabı var şeyde. Nehrin üzerinde buzdolabı yüzüyor. Eliyle gösteriyor. Bakın, bu bir buzdolabı diyor. Bundan 4 tane vardı dün diyor. falan böyle yanınızdan teknenin yanından buzdolabı geçiyor.
Böyle yani 16 çevre, dünyanın önde gelen çevre kuruluşlarından 16'sını hazırladığı da dünyanın unutulan balıkları diye bir rapor var. BBC'den bir haber bu da. Tatlı su balığı türlerinde feci bir azalma olduğu belirtilmiş. Feci kelimesi kullanılmış yani. Bizim abartmamız olarak düşünülmesin. Ve raporu hazırlayanlar Doğal Hayatı Koruma Vakfı, WWF, Dünya Vahşi Yaşam Fonu, Londra Zooloji Topluluğu, Küresel Vahşi Yaşamı, Yaban Hayatını Koruma Fonu ve Doğa Koruma Fonu gibi önemli kuruluşlar var. 80 tatlı su balığı türü yok oldu diyorlar. Sadece geçen yıl sadece bir yıl içinde 16 tür kayboldu diyorlar. Son 50 yılda göçmen balık nüfusunun 1/4 oranında azaldığı da belirtilmiş. Ve mega balık diye bilinen daha büyük türlerin nüfusu ise %94 düşmüş. Evet. Yani bitmek üzere oluyor. Milyonlarca kişinin olta balıkçılığı ve evcil hayvan ticareti yoluyla gıda ve geçim kaynağı olarak bağımlı olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Ama işte biraz önce sözünü ettiğimiz bu Balkanlardaki korkunç kirlenme ve sürdürülebilir olmayan balıkçılık, bir de onlar var çünkü, yani bütün kilo, yüzlerce kilometre uzanan ağlara takılan bütün büyük balıklar hemen ölüyorlar zaten. Bir de yan bycatch denen, yani istenmeyen balıkları da atıyorlar böyle, öldürüp öldürüp atıyorlar. Yani çok nedenle, bir de barajlar var tabii, bol bol baraj yapıldığı için. Yani çok büyük bir tehditten bahsediliyor. Ama böyle işte.
Bu çevre kirliliği iki ilginç mahkemeye de sebep olmuş Avrupa içerisinde. Bir tanesi, Avrupa Komisyonu Almanya'yı mahkemeye vermiş. Avrupa Adalet Divanı'na vermiş. Çünkü çevreyi koruma yasalarına uzun süredir yeterince uymuyormuş Almanya. Bu ilginç bir aslında gelişme. Bir yandan da Çek Cumhuriyeti de Polonya'yı yine Avrupa Adalet Divanı'na vermiş, yani mahkemeye vermiş. Onun sebebi de sınır bölgesindeki bir kömür madeninin yarattığı çevre felaketi. Bu da ilk oldu diyor. Bir Avrupa üyesi ülkenin bir başka ülkeyi bu şekilde mahkemeye, çevre sebebiyle, çevresel faktörler sebebiyle mahkemeye vermesi.
Evet, şey de ilginç. Yani Avrupa Birliği dedin, bu da et ve hayvansal ürünler şeylerinin, lobicilerinin, yani şirketlerin lobicilerinin gücü tamamen kontrolden çıktı diyor. George Monbiot da bir Twitter hesabından yapmış ve yani son bu şeyi kapatmak için vegan ürünlerin, et dışı ürünlerin yasaklanması için şöyle şeyler yapmışlar. Alerji yapan şeylere bilgiler koymuyorlar diye, bunu yasaklanması lazım demişler yani. Kartonlarda.
Peki koysunlar. Yani neden yasaklanıyor satışı da?
Evet, şu, hiç bilmiyorum.
İçeriğine yazsın şu var diye.
Ondan sonra kartonların içinde satılıyor diye de yasaklansın diyorlarmış. Tamamen çileden çıkmış vaziyetteler yani. Karton kullanılıyor diye, plastik falan. Kendi bizim ürünlerimizin fotoğraflarını kullanıyorlar kendi satışları için. Bu da olmaz, yasaklayın diyorlarmış. Bir de asıl en önemli yasaklama sebebi de şuymuş. Kartonların üzerine şeyi yazıyorlar demiş. Paketlerin üzerinde demişler. İklimin, yiyecek üzerinde, yiyeceğin iklim üzerindeki, yani et ve tarım endüstrisinin etkilerini de izah ediyorlar diye yasaklanma kararı istemişler. Hakikaten tuhaf bir dünya. Bugün diyor George Monbiot, 21 ayrı örgüt Avrupa liderlerine bu planları reddetmeleri için başvurmuşlar. Çok
güzel
yani.
Gerçekten.
Evet, şimdi dünyadan da ilginç birkaç haber var. Onları da verelim. Katar, Türkiye'nin az sayıdaki uluslararası müttefikinden biri, dünyadaki en yakın dostlarından biriyle ilgili çok ilginç bir açıklama gelmiş. Katar'la ilgili. Dünya Kupası'na hazırlanıyor 2022'de, biliyorsunuz. Dünya Futbol Kupası'na. İlk defa kışın yapılacak şeyden dolayı. Ve önemli bir açıklama var. Son 5 yıl içinde, 5 yıl mıydı tam ona bakıyorum şimdi, 10 yılda pardon, ilk Dünya Kupası konuşulmaya başladığı için orada köle olarak çalıştırılan göçmen işçilerden ne kadar ölmüş, gördün mü haberi?
Yok, hayır, görmedim.
6500 kişi 10 yıl içinde ölmüş. Yani hakikaten nefesini kesecek nitelikte bir haber. Katar'ın bu şeyi. Çünkü şey yani ve bu sayının çok daha üstünde bir sayı olduğunu gerçek sayının da söylüyorlar. Bu da Guardian'dan bir haber. Ve çok sayıda gazetecinin imzasını taşıyor. İslamabad'da, Bangalore'da, Dhaka'da ve Colombo'da yapılan göçmen işçilerin durumları hakkında. Yani Covid bir yandan Covid mesela son derece düşük. Covid-19 pandemisi etkilememiş. Sadece 250 bütün ülkelerden 250 kişinin öldüğü belirtiliyor. Oysa gizlendiği rakamların çok ağır şartlar altında çalıştırılarak öldükleri belirtiliyor. Böyle bir şey. Kolombiya'da da ordu 6 yıl içinde yaklaşık gene 6500'e yakın insanı yargısız infazla öldürmüş. Dünyada tur yapıyoruz. Kongo'nun doğusunda da bir yıl içinde silahlı çetelerce öldürülen insan sayısı ne kadar? 2000. 2000 kişi ve bir yıl içinde 5 milyon 200 bin kişi de yerinden yurdundan olmuş. İşte böyle Covid'den de Amerika Birleşik Devletleri'nde 500 bini aştı ve dünya rekorunu kırdı Amerika. Yaz ilan edildi ve 500 kere çan çaldı Washington'da anmak için. Türkiye'de de günlük vaka sayısının yeniden artışa geçtiği ve bu durumda normalleşme konusunun ele alınamayacağı da uzmanlarca açıklanıyor. Önemli.
Üstelik bir diğer tehlike de İngiltere'deki normalleşme sürecinde Türkiye'ye yönelik tatil rezervasyonlarında radikal bir artış yaşanmış. Bazı havayolu şirketleri %630 bilet satışlarında artış yaşanmış. İngiltere'deki durumu da göz önüne alacak olursak, Türkiye'ye bu kadar kalabalık bir turist, İngiltere'den turist gelecek olması işleri herhalde daha da karıştıracak gibi duruyor.
Evet, yani bayağı açıklamalarda uzman Türk Tabipleri Birliği'nin açıklamalarından filan da çok ciddi bir tam tersine bir hatta iki aya yakın tam kapatma gerektiğine dair de açıklamalar oluyor. Onları da belki Selim Badur yarın onunla konuşma imkanı bulabiliriz. Katar'da birden bahsetmişken çok çarpıcı bir haber daha vardı. Katar şeyi yasaklamış. Plaj voleybolcuları voleybolu turnuvası var Katar'da ama bikini yasağı getirmiş. Alman sporcular da boykot ediyorlarmış. Yani biz zaten işimizi yapmaya gidiyoruz ama iş kıyafetlerimizi giymemiz engelleniyor demişler. Katar'ın dayattığı kurallara uymayacaklarını açıklamışlar. Ne olacağı bilinmiyor. Ev sahibi ülkenin geleneklerine saygı duyuyoruz ama dayatılan kurallara da uymayacağız diyorlar.
İlginçmiş gerçekten.
Dünya halleri.
Yani bu yasağı açıkçası bilmiyordum.
Evet.
Katar'da.
Bikini olmaz mı? Uzun pantolonlar falan çalvar giyin demişler voleybolculara, kadın voleybolculara. Öte yandan Afyon Karahisar'ın Amuriye bölgesinde de hilafet konulu dünya video çekimi yapmış 5 kadın.
Özür dilerim, Katar'da futbol turnuvası da yapılacak. O zaman diz altı şort zorunluluğu falan getirmesi de mümkün gibi.
Ya da ama dirsek erkekler altı futbolu bu.
O onda da var.
Doğru.
Diz altı şort zorunluluğu var.
Evet, tartışılabilir. Evet, iyi olabilir. Afyon'da da hilafet kurun ey Müslümanlar videosu çeken 4 kadın, 5 kadından 4'ü video şeyle baskınla evlerinden gözaltına alınmışlar. Şey de tartışılıyor Türkiye'de bu Covid demişken, salon doldurma telaşıyla liselileri de ateşe attılar diye bir haber var bir günde. AKP'nin İzmir İl Kongresi'nde kapalı spor salonunda salgına rağmen Cumhurbaşkanı'nın terimiyle lebalep, yani tıklım tıklım dolduruldu. Ne demek lebalep? Leb ne demek biliyor musun? Dudak.
Hayır.
Dudak dudağı yani. Doldurulmuş. kongreye lise öğrencileri de davet edilmiş. Bu ortaya çıkmış. Okullardaki İşkur personeli de kongreye katılımı zorunludur demişler. Nebalep böyle oluyor. Bu çok ciddi bir durum. Günlük vaka sayısı artarken Türkiye'de de 9107 yeni vaka tespit edilirken böyle. AK Parti kongrelerine de muhalefet tepki göstermişti. Özellikle Ordu, Trabzon, Rize ve Giresun'da çok yükseliyor. Orada kongreler yapılmıştı. İç hastalıkları uzmanı Profesör Mustafa Çetiner de vaka sayıları yükselirken normalleşme konuşamayız demiş. Senin de dediğin gibi İngiltere'den Türkiye'ye tatil rezervasyonları artmış. Evet, şimdi ara vereceğiz. Şeyde 10-10.30 arasını kullanalım. Çünkü çok önemli bir birkaç ilginç konu var. Hem siyasi gerilim devam ediyor. HDP eş başkanı Buldan savaşınızı HDP üzerinden yürütmeyin dedi. Ve AKP iktidarının Gare'de yaptıklarından ya da yapmadıklarından da ikisinden de sorumludur. Yaptıklarından da yapmadıklarından da diyor. HDP'li Gergerlioğlu'nun da boyun eğmeyeceğini, susmayacağını söylediği ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını açıkladığını biliyoruz. Bir de son derece ilginç bir şey var memleketin hali açısından. Son 5 yılda 114 hapishane yapıldığı bir akademisyenin master tezinde açıklanmış. Onu 10.30 arasında, 10-10.30 arasında konuşabiliriz. Yani yılda 23, her ay 2 hapishane yapılmış demek yaklaşık. Hadi 1.90 diyelim, 1.9. Bir gazetecinin araştırması son 5 yılda askeri endüstriyel komplekse de milyarlarca dolarlık kamu kaynağı aktarıldığı belirtiliyor. Bunu da yani kamu kaynaklarının özel şirketlerin ağına aktarıldığı silah endüstrisini yani hem cezaevi endüstrisi hem de silah endüstrisiyle gidiyoruz. Ama bunları daha sonra konuşma fırsatı bulacağımızı umuyoruz. Şimdi ara verelim.
Açık Gazete.
Nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Günaydın Cengiz, merhaba.
Efendim günaydın, merhabalar.
Günaydın.
Sabahlar. Bu yani kışın ortasındayız. Nereye doğru? Herhalde cehenneme doğru gidiyoruz. Baksana şu iklimin haline Ömer.
Evet.
Yani Bodrum'da 22 derece.
Yani dün. Almanya'da yeryüzünün en sıcak günü yaşanmış, kayıtlara geçmiş mesela. Hamburg'da 6 derece üstündeymiş ortalamanın.
Fakat şimdi şöyle bir şey yok mu? Sana bir uzman olarak da soruyorum. Şimdi bu iklim değişikliği yani beşeriyetin ekseriyeti tarafından büyük kuşkularla karşılanır malum. Yani hadi canım işte olur mu ne bir şey değiştiği yok eskiden de böyleymiş falan derler biliyorsun. Şimdi bunun da nedeni iklimin çok hızlı değişmemesi idi yakın zamana kadar. Ama şimdi o kadar hızlı değişiyor ki insanlar hala inanmıyor mu onu soruyorum.
Galiba büyük bir şey var.
Var değil mi? Bir bilinçlenme
var,
yok.
Bir dönüşüm var fakat bu siyasetçiler yani siyasi karar alıcılar lagaluga'ya devam ediyorlar. Yani muazzam bir riyakarlığın izleri sürekli var. Daha yeni okuduk yani bugün söyledik. İngiltere'de mesela yerel meclisler iklim acil durumu ilan ettiler hepsi. Ama sadece geçen yıl 10 milyar sterlinlik fosil yakıt yatırımı yapmışlar. Dünya riyakarlık rekorunu kırmaya adaylar yani.
Şeyler Britanya öyle mi?
Britanya'da evet. İşte böyle.
Yani bu iflah olmaz bir beşeriyet değil mi? Hakikaten.
Sistem. Sistemi değiştir.
Evet. Şimdi gelelim bizim meselelerimize. Bu hepsi birbiriyle bağlantılı zaten. Yani sonunda da ucu da oraya çıkıyor belki. Şimdi bu Avrupa Birliği biliyorsunuz müspet, olumlu gündem, pozitif agenda diye bir şey uydurdu. Geçen Ekim ayındaki toplantıda. Bunun bu lafın, lakırdının başını Almanya çekiyor biliyorsunuz. Avrupa Birliği 27 ülkesi içerisinde 7 kişilik bir, 7 grup, ülkelik bir grup var. Almanya'nın başını çekti. Ben buna yeni mihver devletleri diyorum. Bunun içinde Bulgaristan, Macaristan, İtalya, İspanya, Malta ve Polonya var. Bunlar Türkiye ile, yani Türkiye'de ne olursa olsun, olumsuz ne olursa olsun, öyle diyelim, Türkiye'ye olumlu bakmak gerektiğini söyleyen bir heyet. Ve bunların bir numaralı adamı komisyonda bu İspanyol Katalan Josep Borrell, yani dış ilişkilerden sorumlu olduğu söylenen zat-ı muhterem. Bu ay başında biliyorsunuz Moskova'da rezil rüsvai oldu bu. Evet. Lavrov bunu alay etti bütün kameraların önünde. Ondan sonra şimdi Navalny'nin içeri alınmasından dolayı Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklermiş. İşte Emniyet Genel Müdürü, İstihbarat Genel Müdürü Rusya'da. Bunlara yaptırım geliyormuş ondan sonra. Fakat mesele Türkiye'ye gelince pozitif agenda diyorlar, olumlu gündem diyorlar. Ama bir yandan da mecbur kalıyorlar bir takım beyanlarda bulunmaya. Fezlekeler kınandı mesela bu HDP'li milletvekillerine çıkartılan 9 fezleke kınandı dün. Bu aynı Josep Borrell'in dairesi tarafından. Şimdi bu pozitif ajandayı 26-27 Mart, bir ay sonra yapılacak olağan Avrupa Birliği zirvesine getirecekler. Öyle anlaşılıyor. Daha önlerinde bir ay vakit var ve 4 kol çengi çalışıyorlar. Şimdi sadece kendi aralarında çalışmıyorlar. Türkiye'den hükümete yakın bir takım STK'larla da çalışıyorlar. Bunlardan bir tanesi İstanbul Politikalar Merkezi, diğeri de TEPAV Ankara'daki. Bunlarla toplantılar yapılıyor. Ne koyabiliriz Türkiye'den pozitif ajanda torbasının içine diye. Böyle bir faaliyet var. Bundan haberimiz olsun. Çünkü Türkiye'de
müspet
çok
gündem yani.
Müspet tabii elhamdülillah. Çok müspet şey olduğu için yani onun en içini doldurmaya çalışıyor çocuklar. Bakalım göreceğiz tabii bu o torbaya son halini devletler verecek tabii. Ben tabii bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Sadece 2016'nın Mart ayında imzalanmış olan bu mültecileri zapt et anlaşması vardı ya, hatırlarsınız.
Evet.
Bir o yenilenecek. Yeni
en olumlu şeyler herhalde oradan çıkıyor zaten.
İşte
Avrupa Birliği gözünde.
Öyle tabii, tamamen öyle. Bravo Özdeş, aynen o. Yani ama işte bir şeyler daha koyalım diye çalışıyorlar bu İstanbul Politikalar Merkezi, TEPAV falan içinde var. Bir de şey var, bu Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye Avrupa Birliği Forumu diye bir şey var. Bunun hiçbir resmiyeti yok. Bu Türkiye'nin yoktan var ettiği, kurduğu Türkiye'ye yakın, umumiyetle de şaibeli Avrupalı parlamenterlerden oluşan küçük bir lobi grubu bu. Onlar da var bu işin içinde. Onlar da pozitif. Yani aklınıza böyle Türkiye'de pozitif gelişme falan gelirse bu saydığım kurumlara iletebilirsiniz. Yani herkese söylüyorum.
Tabii tamamen aklımızda pozitif.
Lütfen ha, pozitif müspet, yani müspet olan gelişmeleri aktarın ki Çünkü o torba kolay dolmayacak yani, pozitif gündem torbası.
Şimdi biz bu, son yarım saatte vereceğiz bir tane iyi bir haber. Son 5 yılda 114 hapishane açılmış güvenliğimiz için mesela.
Işte, tamam işte.
Olur mu?
Bunlar olur olur tabii. Tabii canım.
Yılda 23 hapishane açıyoruz yani.
Tabii. Var mı aklınıza gelen başka şey? Yani hakikaten çünkü harıl harıl pozitif gelişme arıyorlar biliyorsunuz. Mesela Üstün Ergüder Hoca değil mi?
Ay'a gidilmesi var. Bence onu unutmamalı.
Ay, Mars var falan onlar. Evet. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun başına gelenler var ama işte artık o kadar olur yani.
Evet, bir de askeri üretimde 2010'larda başlayan değişim 2016'dan sonra hızlanmış. Milyarlarca dolar kamu kaynağı devletin silah tekerlerinin teknoloji, patent ve proje öncülüğünde özel şirketlerin oluşturduğu ağa akıyormuş. Bu da pozitif bir gelişme.
Bak işte tabii bunları hep yazmak lazım. Bunları çetelesini tutun. Çünkü bu,
evet, tutuyoruz. Tabii, Bahadır Özgür yani, gazete duvardan çok ayrıntılı bir inceleme yapmış. Evet.
Madem silahtan söz açtın, ben de pozitif bir takım rakamlar vereyim. Şimdi Türkiye'deki silah ve savaşçı konsantrasyonuyla ilgili bir, böyle ben de biraz araştırdım. Şimdi muvazzaf 355 bin asker var TSK'da. Muvazzaf yani, ama şeyle beraber işte bir, ne denir onlara, silah altına alınabilir olanlarla birlikte 780'e çıkıyor ama esas 355 yani şey altında vazifeli. 350 bin emniyet görevlisi, polis var, 30 bin bekçi var. Ondan sonra bir 160 bin diye bu Global Firepower'ın verdiği bir özel savunma şirketlerindeki paramiliter güçler de olarak geçiyor bu. 160 bin büyük rakam aslında. İçinde bu bodyguardlardan başka da ne var bakmak lazım. Tabii bir de sarayın hususi koruma ordusu var biliyorsunuz. 1500 kişiden oluşuyor. 55 bin resmi rakam ama 120 bin diyen var, korucu var biliyorsunuz Türkiye'de, korucu.
Kaç dediniz korucu sayısı?
Yani resmi rakam 55 bin ama 120 bine kadar çıkıyor diyen var yani, belli değil resmisi. Bir de şeyler var tabii, bu cihatçılar var. Türkiye'nin oraya buraya yolladığı, yani işte koruması altında mı değil mi ne olduğu belli olmayan bir yani Suriye, işte Azerbaycan, Libya, Irak falan arasında gidip gelen böyle bir başıbozuk ordusu var. Bir de biliyorsunuz onlar 100 bin diyorlar onlara. Yani az değil. Dolayısıyla Ömer'in dediği yani bu silahlanma meselesi, yani dolayısıyla bunlara silah yetiştirmek lazım. Bu anlamda önemli.
Evet. Yani Kanal İstanbul'dan sonraki en büyük ve pahalı proje de şeymiş, pozitif gündemden söylüyorum. Yine Bahadır tamam. Özgür'e bakarak.
Evet.
Afrin operasyonundan sonra temeli atılan 6 milyar dolar başlangıç bütçesi, Ankara'nın 35 kilometre dışında hızla inşa edilen havacılık ve uzay ihtisas bölgesi. İşte 7 tamam. milyon metrekare alan. 160 firma yer alıyormuş ilk etapta.
Ona işte bir şeye çıktılar. Bir istihdama çıktılar. Çaycıyla garson alacaklarmış. Geçen evet. haberi vardı diyor. O değil mi? Evet. Orası. Ha, o çaycı önemli tabii. Ondan sonra hiç olmaz. 6 milyar güzel. Ay'a gidiyoruz yani desene.
Evet evet kesin.
Tamam bunu koysunlar pozitif ajandaya.
6 milyar dolar. Evet işte ben
Özdeş söyledi doğru.
Önerim üzerine.
Güzel. Ha, tamam. Harika. Tamam iyi tamam. Yani güzel şeyler oluyor işte. Evet. Ondan sonra şimdi tabii bir takım aksilikler de olmuyor değil. Çünkü bütün bu pozitif gündem lakırdılarının arkasında Avrupa Birliği'nin Türkiye'de olumlu şeyler olduğu iddiası var. Bunlardan bir tanesi de Yunanistan'la Türkiye arasında yeniden başlayan bir toplantı yapılabildi biliyorsunuz 25 Ocak'ta, geçen 25 Ocak'ta İstanbul'da bu istikşafi exploratory görüşmeler 2 saat mi sürdü, 1,5 saat mi sürdü, neyse çok da uzun sürmedi. Bir ikincisi yapılamadı. Fakat bu arada başka şeyler yapılıyor. Gene bu bağlamda olsa gerek diye düşünüyorum. Bir Navtex açıklandı. Yani Navigational Telex. Yani o oralarda ben tatbikat yapacağım. Girme o sulara diyen Türkiye 2 gün önce bir Navtex yayınladı. Ve 2021 yılının Mavi Vatan tatbikatı başlıyor. Yarın. Özdeş, yaz bunu bir kenara. Tamam. 7 Mart'a kadar
yakından sürecek. Takip edeceğim.
Yarım 7 Mart'a kadar sürecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 82 gemi, 5 deniz karakol uçağı, 12 deniz helikopteri ile insansız hava araçları elhamdülillah. Amfibi deniz piyade birlikleri, su altı taarruz, su altı savunma görev timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan F-16, F-4 ve havadan ihbar ve kontrol uçakları, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan arama kurtarma unsurları, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan sahil güvenlik botları başta olmak üzere toplam Happy topu yani 87 gemi, 27 uçak ve 20 helikopterin yer alacağı bir muazzam bir operasyon. Nasıl? Buna para mı dayanıyor?
Tam ihtiyacımız olan şey tabii.
Ha, yani siz de hiç böyle oturuyorsunuz.
87 gemi.
Evet, 27 uçak, 20 helikopter. Fırıl fırıl dönecek yarınla 7 Mart arasında. Yani Mavi Vatan.
Tam neredeydi bölgesi? Bunlar nerede dolaşacaklar?
Ege'de.
Ege'de dolaşacaklar.
Yani ben Ege diye anladım. Evet, Ege işte biraz Akdeniz'e falan ilerler. Yalnız bu üçüncüsü, şimdi ilki bunların bu isimle, Mavi Vatan adıyla 2019'da 3 denizde birden yapıldı. Yani Karadeniz'de, Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de yapıldıydı. 2019'da ilk defa Mavi Vatan adını taşıyordu operasyon, tatbikat, neyse, drill yani. Bu
şimdi... Çok özür dilerim, siz Mavi Vatan deyince aklıma Ay'a yolculuk meselesi, şimdi uzay vatan mı diyorlar?
Uzay vatan var, bir şimdi uzay vatan var, tabii Mavi Vatan, uzay vatan, her yer bizim canım, ne olacak?
Dijital vatan vardı bir tane, bu hackerlara karşı falan.
Tabii. Oralar hep bizim. Şimdi bu, hayır şimdi şu, tezat şu, tuhaflık şu, çünkü bu pozitif ajandacılar Avrupa'daki Yunanistan'la Türkiye arasında başlayan bu muhteşem diyalog üzerinden işlerin olumlu gittiğini söylüyorlar. Yani onun üzerine bina ediliyor. Oysa diğer taraftan böyle bir tatbikat yapılıyor ve Mavi Vatan dediği yer Yunanistan'ın da Mavi Vatanı'yla kesişiyor. Üst üste geliyorlar yani. Orada bir sorun var yani, ama artık o kadar olur. Şimdi bu 2019, evet. Değil mi? Tabii. 2019'da 3 denizde yapıldıydı. 103 gemiyle, ama biraz şey var ya, azalma var. 87 gemiye düşmüş. Geçen sene yapılamadı bu. Ekim'de planlanıyordu. 17-27 Ekim arasında yapılacaktı. Ertelendi şimdi. Yani 25 Şubat 7 Mart arasında icra edilecek. Hayırlara vesile olsun Ömer. Yani
evet.
Korunuyorsun yani.
Pozitif.
Yani bunu dikkate almak lazım. Şimdi gelelim bu silahlara, bu silah aşağı silah yukarı pozitif negatif derken silahlara veda edilme durumunda olan bir belde, bir ülke, bir toprak var. Libya. Şimdi epey bahsettik bir Libya cephesi diye. Fizan cephesi diyorduk hatırlarsınız. Burada bir takım gelişmeler var. Yeni bir yönetim çıktı ortaya. Geçici bir yönetim, hatırlatayım. Bir Presidential Council, yani başkanlık konseyinin başı ve başbakan seçildi. Bunlar hükümetlerini kuruyorlar. Yani bakanlar çıkıyor, yavaş yavaş şekilleniyor ortaya. Ve meclisten, ama meclis Tobruk'ta biliyorsunuz, öbür tarafta, yani doğuda, ondan icazet alacak yani. Ve görüşmeler hakikaten dört kol çengi yürüyor. Sadece ülke içinde değil, bu iki şahsiyet, Menfi bir tanesinin adı, iki numara, bir numaranın, bu eski Libya'nın Atina'daki büyükelçisi aynı zamanda. Ama her tarafa gidiyorlar, görüşüyorlar. Bir tek Türkiye'ye gelmediler. Nedense. Evet, Mısır'a gidiyorlar sürekli. Avrupalı ve Amerikalılarla irtibattalar. Tunus'a gidiyorlar, Cezayir'e gidiyorlar, Fas'a gidiyorlar ve herhalde önümüzdeki günlerde Maşrek Araplarına da ziyarette bulunacaklar. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Suudi Arabistan'a. Yani burada ciddi bir barış arayışı var. Ne tuhaf değil mi, böyle barış diyen insanlar var bu aralar, bu arada. Şimdi bu hükümet her ne kadar geçici olsa da şekillendikten sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir karar çıkacak. Yani o hazırlanıyor şu sırada. Ve bu kararla geçen hükümetin, yani müstafi hükümetin, istifa etmiş olan hükümetin, bu Saraç hükümetinin, Ankara ile arası çok iyi olan bu Saraç hükümetinin gitti, o çekti gitti biliyorsunuz Saraç. İstanbul'da ve İtalya'da mı yaşayacakmış, ne öyle bir şey, evet yani bir İstanbul'da iş adamıydı zaten, onu arkadan ittiler. Ondan sonra başkanlık konseyi başkanı oldu. Ondan sonra
istifa etmeye çok meraklıydı zaten. Birkaç defa söyledi.
Evet, evet. Çünkü hiç işi değil çünkü yani adam iş adamı ya, iş adamı. Yani bana ne böyle şeylerden falan diye, ama üstüne kaldıydı yani. Her neyse. Şimdi bu o hükümet, yani Saraç'ın başında bulunduğu hükümet, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından biliyorsunuz resmi yani hükümet, BM tarafından tanınmış olan hükümet olarak geçiyordu ve Trablus'la anlaşma yapan ve Trablus'la masaya oturan her ülke bunlarla yani bu icazet üzerinden imza atıyordu. Yani en başta da Türkiye tabii. Şimdi böyle olunca şimdi bu yeni hükümetle birlikte, yeni sistemle birlikte, yeni seçilmişlerle birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden karar çıkması gerekiyor. Ve o karar çıktıktan sonra o eski hükümetin artık Birleşmiş Milletler veya yani uluslararası camia nezdinde hiçbir ağırlığı, hiçbir anlamı kalmayacak. Tabii bu önemli bir gelişme, bunu takip etmek lazım. Evet, evet. Libya'da yani bütün gözlemciler, Libya'yı yakından izleyen herkes bu yeni hükümet, yani belki işler kolay olmayacak ve özellikle yabancı askerler kolaylıkla çekilmeyecek oradan. Ama savaş da çıkmayacak tekrar diyor. Yani buna da şükür diye. Evet. Ama tabii bu askerlerin çıkması ve eski anlaşmaların kabul edilip edilmeyeceği yeni hükümet tarafından orası hiçbir şekilde belli değil. Orada büyük bir soru işareti var. Ama yani artık savaş çıkma durumu da ortadan kalktı. Çünkü Trablus'la Bingazi Tobruk devamlı görüşüyor. Yani o Hafter mesela Menfi gitti Hafter'le görüştü saatlerce. Yani devamlı irtibattalar. Uçak seferleri başladı ülkenin batısıyla doğusu arasında. Bütün bunlar olumlu gelişmeler yani pozitif ajanda. Libya'nın pozitif ajandası.
O zaman istersen burada bitirebiliriz.
Öyle zaten.
Ha, sana gene ben seçtim. Bu sıralarda seçme görevi bende, Özdeş'te değil. Eğer uygun görürsen sana şöyle bir şarkı Bob Marley ve Wailers grubundan Positive Vibration adlı.
Positive gibi mükemmel oldu şeytan.
Positive Vibration dedikten sonra ay aman diyorlar bir de. Ona da dikkat isteriz. Yani eğer uygun görürsen bunu çalarak bitirmek istiyoruz.
Vallahi bunlar yani bundan evet yani bundan iyisi Şam'da kayısı yani. Eksik olmayın.
Kayısı kalmamıştır oralarda artık.
Hayırlara vesile olsun. Varmış yani, varmış.
Hadi hoşça kalın. Hoşçakalın. Vibration geliyor müsbet.
Tamam. Tamam. Tutmuşum.
Evet, Cengiz Aktar'ın ardından kısa bir ara vereceğiz. Positive Vibration dinleyerek bitirdik. Ondan sonra da şimdi konuklarımız olacak. Boğaziçi Üniversitesi Yayın Evi'nin yeni yayınladığı Biz Sizleri Çok Sevdik adlı kitabı konuşacağız. Boğaziçi Üniversitesi'nin Ayvalık Okulları Projesi ta 2015'ten beri devam eden son derece ilginç bir deney. Onu konuşmak üzere bizim de programcılarımızdan dostumuz Profesör Fikret Adaman, ayrıca da yazarlarından kitabın Miray Bal ve İmran Gökçe Şahin olacak eğer bir şeyimiz problem olmazsa.
Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndesiniz. Biraz önce duyurduğumuz gibi saat 9.30-2.3 dakika geçiyor hatta. Ve biraz önce duyurduğumuz gibi bir kitabın hikayesini konuşacağız. Biz Sizleri Çok Sevdik başlıklı bir kitap. Boğaziçi Üniversitesi Yayın Evi tarafından yayınlanmış. Boğaziçi Üniversitesi Ayvalık Okulları Projesi kitabın arka kapağında da şöyle deniliyor. Bu kitap sosyal kaynaklara erişimi kısıtlı olan çocuklarla atölyeler yapmak için Ayvalık'a doğru yola çıkan bir grup üniversite öğrencisinin hikayesini anlatıyor. Yalnızca bir arkadaşlık hikayesi değil, bu gençlerin o çocuklarla birlikte nasıl büyüdüğünün, nasıl karşılıklı bir öğrenme süreci içine girdiklerinin de hikayesi. Buradan bakınca yazılanların hepsi bir kurgu gibi gelebilir kulağa. Evet, anlattığımız hikaye gerçekten de kurmaca bir hikaye fakat bizler okuyacağınız karakterleri yaratırken kendimizden bir şeyler katarak onları yaşadığımız gerçek olayların içine yerleştirerek yazdık. İstedik ki okuyucu bizimle birlikte Ayvalık sokaklarında yürüsün, gezsin, eğlensin, aynı zamanda da bizimle birlikte öğrensin ve deneyimlesin. Çocuklarla beraber bir şey yapabilmenin güzelliğini. Eğer oralarda bir yerlerde bizim gibi işler yapmayı hayal eden başka gençler varsa bu kitabı alsın, bizim deneyimlerimizden kendisininkini yaratsın diye bir ortak çabanın nasıl geliştirilebileceğini de konuşuyorlar. Hoş geldiniz Fikret Adaman, Miray Bal ve İmran Gökçe Şahin'le beraberiz.
Günaydın Ömer, günaydın Açık Radyo.
Günaydın, merhaba.
Merhabalar, hoş geldiniz.
Selamlar.
Evet, okudukça yani güzel fotoğraflar da var, çok hoş. Diğer yer insan arada bir hüzünleniyor ama genellikle son derece yaratıcı ve eğlendirici bir hikaye. Hatta bol bol da sanat var yani Çekirdek Kumpanya, Romeo Juliet, Don Cristobita ile Dona Rosita'nın acıklı güldürüsü, Lorca uyarlamaları filan da işin içine giriyor. Biraz bize anlatır mısınız? Nasıl doğdu, nasıl gelişti?
İsterseniz ben başlayayım.
Lütfen.
Bir çerçeveyi çizeyim, sonra arkadaşlar devam etsin. Ama şunu söyleyeyim, sevgili dinleyicilerimizden kitabı edinmek isteyenler varsa lütfen bana e-mail atsınlar. adamanet@bowenedit.tr kendilerine ulaştıralım. Boğaziçi civarında yaşayanlar varsa buluşabiliriz. Kitabı da elden verebiliriz. Öncelikle onu söyleyeyim. 2015 yılında başladık. Boğaziçi Üniversitesi'nin toplumsal dayanışma projeleri kapsamındaydı. Öncesinde de zaten bir Soma deneyimi yaşanmıştı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, mezunları, hocaları Soma felaketinden sonra Soma'ya gidip aşağı yukarı 1,5 yıl kadar kapsamlı bir çalışma yapmışlardı. Bu yapılırken işte bir şekilde Ayvalık'taki sürece dahil olmanın imkanları ortaya çıktı. Zeytin Çekirdekleri zaten orada sanat üzerinden, temelde müzik üzerinden, Ömer senin de bahsettiğin ailelerin çocuklarına ulaşmışlardı. Bizler de
Zeytin Çekirdekleri dediğiniz bir başka bir platform.
Evet, bir platform. Ayvalık'taki arkadaşların oluşturduğu, temelde müzik üzerinden bu çocuklara ulaşan bir yapı vardı. Biz bu yapıyla buluşup buraya daha zengin bir atölye menüsü sunma çabasına girdik. Şimdi isterseniz hani atölyeler neydi, neler yaptık, nasıl yaptık, bunları ilk önce isterseniz Miray başlasın, sonra Gökçe devam etsin.
Merhaba herkese. Fikret Hoca'nın da dediği gibi aslında Zeytin Çekirdekleri Derneği ile kurulan bağlantı sayesinde başladı projemiz. Oraya 2015 yılında ilk olarak 40-50 arası gönüllü ile gitmiştik. Daha sonrasında proje devam edecek mi, etmeyecek mi diye tartışırken bir yanda yaz okulu ve kış okuluna evrilen uzun zaman süre gelen bir projeye dönüştü. Bu proje kapsamında çok farklı ve çok sayıda atölyemiz oldu. Tiyatro bunlardan biri, sizin de bahsettiğiniz gibi Çekirdek Kumpanya diye bir kumpanya kurduk. Dans oldu, bilim oldu, algoritma oldu, felsefe, fotoğrafçılık, sinema, müzik bizde de oldu, Zeytin Çekirdeklerinde olduğu gibi. Spor her zaman yaz okulunda, kış okulunda öncelik verdiğimiz atölyelerden oldu. Yani çocuklara
felsefe
daha çok...
Felsefe ve doğa atölyelerini de unutmayalım son derece.
Evet, evet. Doğa, ekoloji atölye birkaç kere isim değiştirdi. Dediğim gibi çok sayıda atölyemiz oldu. Okula alternatif bir model geliştirmeye çalıştık daha çok. Çocukların çok büyük bir kısmı şanslılardı, okula gidiyorlardı. Ama okula gitmelerine rağmen sanat ve bilimden eksik kaldıkları, ulaşamadıkları yerler olduğunda onu tamamlamak için yaptık biz bunu. Hem onlara biraz düşünmeyi, hem sanatı, hem de farklı şeyler deneyimlemeyi göstermek istedik onlarla birlikte. Biz de çok keyif aldık. Bu şekilde.
Evet, yani kitabın hakkında bir fikir vermek için ben araya gireyim izninizle. 26. sayfada Haziran 2017 Ayvalık'a doğru yol alırken diye bir dizi fotoğraf konmuş. 16 kare var. Bir kişi sadece uyumuyor. Geri kalanı hepsi otobüste uyuma halindeler. Çok güzel bir fotoğraf. Durumu çok iyi anlatıyor.
Evet, fotoğrafı çeken arkadaş uyumuyor. Sabah genelde erken saatlerde yola çıkıp bir an önce gün kaybetmeden çocuklara ulaşmak istediğimiz için hep öyle sabah erken saatlerde çıkıp yolda uyuyarak geçiriyorduk. O gün de tam olarak fotoğrafın çekildiği gün aslında yaz okulu başlangıcı değil, bir oyunla gidişimiz. Çekirdek Kumpanya'nın ilk oyununu, tiyatro festivali yapılıyor Ayvalık'ta her sene. Orada oynayacaklardı, oraya gitmiştik. Fotoğrafı çeken arkadaş da sinema atölyesindendi. Hemen arşivlemiş evet, durumu. Biz de kitapta
kullandık.
Çok
sinematografik bir anlatım olmuş. Evet, çok evet.
Bu yaz okulu, özür dilerim. Yaz okulu 2 hafta kadar süren atölyelerden oluşuyor galiba. Bir de gönüllülerden söz ediyorsunuz kitapta. Bunlarsa Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencileri anladığım kadarıyla, öyle değil mi?
Evet. Yani gönüllü mezunlar, hocalar bazen ve çoğunlukla öğrencilerden oluşuyor. O kısımda Gökçe anlatsın.
Tabii. Aslında şöyle bir düzeltme yapabilirim. Yaz okulu genelde 3 hafta oluyor. Daha uzun bir süreçte çocuklar tatilde oldukları için. Bir de yani yaz şartları bizim açımızdan da ulaşım konusunda daha iyi olduğu için özellikle köylere geziyoruz. Yani her hafta farklı bir köyde farklı atölyeler oluyor. Kışın ise koşullardan dolayı yollar kapalı oluyor. Bazen işte servis gidemiyor gibi şeyler olabiliyor. O yüzden köylere çok ulaşamadığımız olduğundan dolayı bir de çocukların tatilleri 2 hafta olduğu için 2 hafta kışın yapıyoruz. Gönüllülerle ilgili de şöyle bir şey söyleyebilirim. Miray az önce şey demişti, doğa atölyesi birkaç kere isim değiştirdi diye. Biz aslında çok kalabalık bir ekibiz. Sürekli işte okula yeni öğrenciler geldiği için projeye de aslında yeni gönüllüler dahil oluyor. Bazen kulüplerden, bazen arkadaşlarından duyan insanlar ya da sosyal medyadan görüp dahil olmak isteyen insanlar geliyor, katılıyor projeye. Biz mesela
bu şekilde de gönüllü olabiliyorlar.
Tabii ama şöyle, bir atölye üzerinden gelmek gerekiyor. Yani kendi insanlar kendi ilgi alanlarına göre atölye seçiyorlar ve deneyimlerine göre genelde. Mesela ben sinema kulübündeydim ve onun aracılığıyla sinema atölyesine dahil oldum. Daha sonra yeni bir atölyenin kurulumunda yer aldım. Masal atölyesini kurduk. İşte edebiyat okuyorum ben. Bölümden başka arkadaşlarımla birlikte kurduk. Böyle aslında biraz deneyimle ilerliyor diyebilirim. Çünkü halihazırda olan atölyelerin içinde yeni katılan arkadaşlarımız deneyim kazanıyorlar. Daha sonra eğer isterlerse kendileri de yeni atölyeler açabiliyorlar gibi bir durum.
Bir de şeyi sormak istiyorum ben. Mesela bağış toplamak ve projenin daha çok yaygın şekilde duyurulması için de bir Ayvalık koşusu düzenlendiği belirtiliyor 2019 baharında. Burada da Boğaziçi Üniversitesi'nden 4 öğretim üyesi ya da görevlisi ve 14 öğrencinin katılımıyla Çanakkale'den Ayvalık'a koşulmuş. 235 kilometre, öyle mi?
Evet, aynen öyle. Biz 192 kilometre koşmayı hedeflemiştik ama 200 küsür kilometre oldu.
Kaybolduk çünkü Ömer, o yüzden.
Hatırlıyorum bunu söylediğini.
Şeyden, tabii off-road gittik. Bazen şeyde gördüğümüz, Google Map'te gördüğümüz yollar bizi yanlış yerlere götürdü. Çok zevkli. Aynı zamanda tabii çok zor şartlarda, sıcaktı ama Miray da aramızdaydı. İşte ben de koşanlar arasındaydım. Böyle bir çok güzel deneyim oldu. Bu arada ufak bir bilgiyim. Malum koronadan dolayı şu an yüz yüze atölyeleri yapamıyoruz. Ama online çevrim içi tekrar başladık, devam ediyor. Eğer bu yaz işler biraz düzelirse tekrar geri döneceğiz yüz yüzeye. Bir de ben bir ufak bilgi vereyim. Süreç aslında rektörlüğün koordinasyonunda başlamış olan bir süreçti. Ve tamamen yatay bir örgütlenmeden bahsedebiliriz burada. İşte hocaların da olduğu, rektörlük tamamen işin pratik, lojistik işlerini halletmekteydi. Zeytin çekirdeklerinden bahsettik. Belediye ve kaymakamlıkla koordinasyon içindeydik. Belediyenin de kaymakamlığın da çok değerli katkıları oldu. Kulüpler biliyorsunuz Boğaziçi'nin çok önemli bir yapısı. Kulüplerden arkadaşlar vardı ama kulüplerin ötesinde ve üstünde bir yapılanmaydı bu. Ve bir şekilde öyle güzel tuttu ki bu oluşum. Şimdi yani kendi kendini yeniliyor, kendi kendini üretiyor ve devam ediyor.
Bu devam, yani bu artık bir süreklilik de kazanmış olduğu hissiyatı var bende. Yani kitabı okurken de bu sürekli gelişim, dönüşüm sürecini de hissediyorsunuz fotoğraflarına ve hatta çizimlere de bakınca. Gene arka kapaktan şeyi okuyayım, yani yarın Ayvalık'tan ayrılıyordu. Evine, büyüdüğü küçük şehre dönecekti. Bu cümle rüzgarla gittiği her yere gelecekti. Rüzgar diye bir karakter anlatıyor. Kendini kötü hissettiği her an sen de kendine iyi bak abla cümlesi kulaklarında çınlayacak, ona güç verecekti. Kendine iyi bakmalıydı, bakacaktı da. Kurtarıcı değildi o. Karşılıklı bir dönüşümdü aslında yaşanması gereken. Bunları hep biliyordu ama o gün o cümleyle o çocuk rüzgara bunu gerçek anlamda öğretti diyor. Kendine, sen de kendine iyi bak cümlesiyle. Bu çok önemli bir felsefi şeyi de anlatıyor değil mi? Biraz bundan da bahsedelim mi? Bu dönüşüm süreci, karşılıklı müşterekler üzerinden giden hareket nasıl gelişiyor?
Ya aslında buna şöyle bir cevap verebilirim. Biz oraya gittiğimizde, Ayvalık'a gittiğimizde hep kafamızda şöyle bir fikir vardı. Tamam, biz buraya gidiyoruz. Çocuklarla birlikte bir şeyler yapacağız ama bunun sürekli olması gerekiyor. Çünkü orada bir ilişkiler ağı kuruluyor aslında ve bunu bırakmamamız gerekiyor. Bu tek seferlik bir şey olamaz. O yüzden aslında herkes bu projeyi tuttu ve devam ediyor projede. Bir yandan da hiçbir zaman kendimizi oraya giderken bir öğretmen ya da çocuklara bir şeyler öğretecek birileri olarak görmedik. Aslında çocuklar da buna çok alışık değiller. Genelde bize hocam hocam diye sesleniyorlar ve her seferinde biz yok hayır hocam değil, hoca değiliz, biz öğretmen değiliz diye tekrar düzeltmemiz gerekiyor. Yani oradaki şey şu, çocukların çok farklı yaşam deneyimleri var. Ve işte köylerde yaşayan çocuklar var, çalışan çocuklar var ve onlar da bize bir şeyler öğretiyor aslında. İstanbul'dan, Boğaziçi Üniversitesi'nden gelmiş öğrenciler olarak onlardan da biz yaşam deneyimi öğreniyoruz. Belki çocukluğumuza geri dönüyoruz ya da onlar bir şey yaptığında, bir oyun oynadığında hafızamızda şöyle bir şey canlanıyor bazen. Ya aslında ben de bunu yaşamıştım çocukken, ya da geri dönüp tekrar düşünüyoruz o günleri. Tabii biz de atölyelerle birlikte çocuklarla ortak işler yapıyoruz. Yani onlar emek verirken biz de veriyoruz. Onlar bir şey çiziyorsa bazen biz de yanlarına oturup çiziyoruz. O yüzden hep ortaklaştığımız bir yer proje çocuklarla. Hiyerarşinin olmadığı ve bunun da devam etmesini istediğimiz bir yer.
Evet, kişisel dostluklar da devam ediyor değil mi?
Tabii ki gönüllüler arasında çok sıkı bir dostluk bağı var. Dediğim gibi hem öğrenciler hem mezunlardan hem de hocalardan oluşan bir ekibiz. Ama sık sık bir araya geliyoruz. Şu an online atölyeler devam ediyor. Online atölyelere yürüten arkadaşlar sık sık toplanıyor ve o toplantılar açık yapılıyor. İsteyen herkes katılabiliyor. Gönüllü buluşmaları yapılıyor. Gönüllü atölyeleri yapılıyor. Çocuklarla yaptığımız atölyelerin benzerini. Zaten Ayvalık'a gitmeden önce birbirimize göstermek için yaparken bir de Ayvalık'a gittiğimizde ya da dönem içinde hasret gidermek için buluşup yapıyoruz. Aynı zamanda çocuklarla çok sıkı bağlar oluştu. Yani 2015'ten beri gelen, artık büyüyen, artık lise 2, lise 3 olmuş çocuklar, gençler var. Onlarla görüşüyoruz. Pandemi sürecinde de irtibatı koparmadık. Ailelerle
aslında ben bu
şekilde
konuda bir soru soracaktım ama aslında az evvel vermiş olduğunuz yanıtı hiç üniversiteye giren oldu mu diyecektim. Belki daha sonra gönüllü olarak katılacaktır size, böyle bir deneyim var mı diyecektim ama daha liseye gidenler var anlaşılan.
Henüz liseye gidiyorlar ama bu liseye giden gençlerimizle biraz atölyelerde görev vererek gönüllü olmalarını denedik aslında. Çok da güzel oluyor, çok da keyifli oluyor. Ayvalık'a gittiğimizde onlar da atölye yürütücüsünün yanında onlara destek olan, yardımcı olan kişiler olarak yer alıyorlar. Çok da hoşlarına gidiyor bu tabii ki. Biz artık büyüttük ve şimdi kardeşimiz yaşındakilerle birlikte atölye yapıyoruz diye. Onu deniyoruz, onu çok da istiyoruz ayrıca. Yani biz orada yokken de orada bu atölyeler devam edebilsin, orada bu şekilde bir dönüşüm olsun çok istiyoruz. Umarız bir gün olur.
Ben bir de şeyi şey ekleyeyim. Son yıllarda gelişmiş olan bu iklim grevleri Ayvalık'ta da mesela benim hatırladığım işte Ege Edman diye bir genç kız, bir de onun kardeşi Gökçe de vardı hatırladığım. Onların katıldığı ve bir tanesi de bayağı büyük olan bir iklim greviydi böyle. Yüzlerce kişinin hatta katıldığı bir şeyin de gördüğümü hatırlıyorum. Hatta radyodan da şeyi yapmıştık, mülakat yapmıştık kendileriyle birazcık. Bununla bir bağlantınız oldu mu Ayvalık Okulları projesiyle, buradaki iklim aktivistleriyle? Bunu soracaktım.
Direkt bağlantımız olmadı Ömer. Ama gerek iklim olsun gerek ekoloji olsun, hem bir iki atölyenin ana başlıklarıydı, hem de tüm atölyelerin bir şekilde içinde doğal olarak yer alan konulardı. Ve bu arada da atölyeleri yaparken hep ekolojik ayak izimizi minimize etmek için çaba harcadık, çok dikkatli olduk. Ve bir şekilde örnek olmaya çalıştık hem çocuklara hem işte gittiğimiz köydeki yaşayanlara. Bu arada ben çok hızlı bir iki bilgiyi de aktarayım.
Lütfen.
Arkadaşlar Ayvalık'a gitmeden önce yine kendi aralarında örgütlenerek, organize olarak bir dizi ilave eğitim alıyorlar. Ve bu eğitimlerin büyük bir kısmını bizim hocalardan alıyorlar. İşte ne bileyim, çocuk pedagojisi, çocuk hakkı gibi konular. Ben de naçizane ilk yardım eğitimi hep vermekteydim. Bu hem kendilerinin yetişmesi için önemli bir araç oluyordu, hem de tabii oraya gittiğimiz zaman çok daha dikkatli, çok daha bilgili ve bilinçli olunmasını sağlıyordu. Bir bu bilgiyi de vereyim. Hani bu da okuldaki körü kılımın ötesinde bir süreç olarak algılanmalı.
Arkadaşlar, kitapta da yer alıyor zaten bunların, evet, önemi. Bazı tabii kazalardan mesela söz ediliyor.
Evet,
oradaki gönüllüler oluyor, müdahalede bulunmak durumunda kalmışlar.
Evet, zaten ben arandığım zaman eyvah diyordum.
Anlıyorsun.
Bu arada bu sürecin en başında Gülay Barbarosoğlu'nun çok önemli destekleri oldu. Buradan selamımızı iletelim kendisine.
Eski
ve Ayvalık, evet, Ayvalık okulları devam ederken hocalarımız Ayvalık'a birkaç günlüğüne gidip açık dersler veriyorlardı. Onlara da teşekkür edelim. Son olarak da belki tiyatro konusuyla ilgili senin en başta söylediğin hususları Miray biraz daha açmak isteyebilir. Ama sevgili Oya Başak'ın çok güzel destekleri oldu. Oya ya da buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletmiş olalım.
Günaydın.
Belki Miray, evet, Romeo ve Juliet'ten başlayabilir, Lorca'ya girebilir.
Tamam hocam. Biz 2016 yılında yaz okulu için Ayvalık'a gittiğimizde, ki o dönem ülke biraz karışıktı. Gidebilecek miyiz, gidemeyecek miyiz belli değildi ve Fikret Hoca'dan bir çarşamba günüydü sanırım gelen bir maille pazar günü toplanıp Ayvalık'a gittik. En hazırlıksız gittiğimiz dönemde diyebilirim onun için. Çünkü az önce Fikret Hoca'nın da dediği gibi biz Ayvalık'a gitmeden önce çok çeşitli eğitimlerden geçiyoruz. Onları çok hızlandırılmış şekilde yapıp 2016 yılında kendimizi Ayvalık'ta bulduk, Ağustos ayında. Orada daha önce ki sene tanışmadığımız bir çocuk grubuyla tanıştık. Yazın tanışamadığımız çocuklarla o senenin kışında tekrar 2017'ye başladığımızda semester tatilinde bir çocuk grubuyla tanıştık. 2016 yazı bizim için böyle çok hızlı ve çok havada geçmişti. Bir anda gittiğimiz için ve istediğimiz kadar çocuğa ulaşamamıştık. 2017 kışına geldiğimizde 2015'te ve 2016'da tanışmadığımız bir çocuk grubuyla tanıştık. Daha çok oğlan çocuklarından oluşan bir gruptu bu. Yazın çalıştıkları için yaz okuluna dahil olamayan ama kışın bunu duyunca gelen çocuklardı. Ve onları felsefe, ekolojiye göndermek yerine tiyatro, spor gibi daha bedensel aktivitenin bol olduğu atölyelerde tutmanın daha iyi olduğunu düşündük. Hareketli bir gruptu. Ve onlarla orada oturup bir skeç yazdık vampir oyunundan yola çıkarak. Sonra o çocuklara sorduk, yani devam etmek ister misiniz? Böyle tiyatro, drama, bu tarz şeyler yapmak ister misiniz diye isteriz dediler. Ve 2017 yılının baharından itibaren biz tiyatro atölyesi olarak hafta sonları Ayvalık'a gitmeye başladık. Yani yaz ve kış okullarından bağımsız olarak bir de hafta sonları gittiğimiz bir süreç oldu. Bu yaklaşık 3 sene sürdü. Onlarla çeşitli drama ve tiyatro çalışmaları yaptıktan sonra Bülent Sezgin'in çocukları uyarladığı Lorca'nın Don Cristo Bitala Donorosa'nın Acıklı Güldürüsü oyununu oynadık. İlk olarak Ayvalık'ta tiyatro festivalini oynadılar. Sizin de kitapta gördüğünüz o uyku fotoğrafı o oyunun ilk gösteriminden, gönüllülerin uyuyarak gittiği. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne geldi bu çocuk grubu ve oyunlarını Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Demir Demirgil Tiyatro Salonu'nda sergilediler. Onlar için çok güzel bir deneyimdi. Hem geldiler, Boğaziçi'ni gezdiler, rasathaneyi gezdiler, laboratuvarları gezdiler. Hem de oyunlarını İstanbul'da sergilemiş oldular. Daha sonra biraz boyumuzu aşar mı acaba diye düşündük ama Shakespeare yapsak mı dedik. Hem Shakespeare'de tanısınlar, yani tiyatro yapıyor bu çocuklar. Shakespeare gibi önemli bir yazarı da bilsinler istedik. Ve Romeo ve Juliet oyununu bu sefer kendimiz çocuklara uyarladık. Ama tabii artık o zaman okul da karışmıştı. Bütçemiz de kısıtlıydı. Shakespeare deyince aklımıza ilk gelen isim Oya Hoca oldu. Oya Hoca'nın kapısını çaldık. Bize hem Shakespeare ile ilgili hem de maddi olarak olabileceği şekilde destek oldu. Buradan ben de ona teşekkürlerimi ve sevgilerimi iletiyorum tekrar. Ve biz Romeo ve Juliet oynadık. Bu sefer ilk olarak İstanbul'da oynadılar. İyi ki de öyle yapmışız. Oyunun ilk gösterimi İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde oldu yine. Yine Ayvalık Festivali'ne katılacaktık ama pandemi başladı. Katılamadık. Bu süreç biter bitmez. Umarım oyunumuzu tekrar çalışırız ve Ayvalık'ta da sergileriz. Oyunlarımız devam edecek diye umuyorum ama çocuklarımız büyüyor. Artık alttan yeni çocuklar yetişirse onlarla devam edeceğiz.
Evet, çok az, yani bir dakika bile kalmadı ama şeyi de sormak istiyorum. Bu kitaba adını veren "Biz sizleri çok sevdik" sözü, pankartı nereden geliyor? Bir de sonunda "Ben ilk geldiğinizde çok sevmiştim. Sonra sizlere alıştım ve oyunları çok sevdim. Yoldan geri dönüşünüzü çok sevdim. Butlu son" diye biten harika bir mektup var.
Butlu son 2015'ten. Sanırım Çamoba köyünden bir öğrencinin yazdığı, bir çocuğun yazdığı. "Biz sizleri çok sevdik" adı da kitabın ana kapağını çevirirseniz arkada bir fotoğraf var. Orada bir çocuğun taşıdığı pankart.
Evet, koşu günü. Ona bakarak, evet.
Biz koşuyu bitirip Ayvalık'a geldiğimizde, Ayvalık'a giriş yaptığımızda birkaç çocukla da koşalım demiştik. Orada Yeni Mahalle var. Yeni Mahalle Spor Kulübü var. Çok iyi futbol oynayan çocuklarımız var orada. Yani sürekli kazanıyorlar maçları, şampiyonlukları var falan. Onların gelmesini bekliyorduk. Birkaç tane bekliyorduk. Çok kalabalık geldiler. Ellerinde pankartlarla geldiler. Bir pankart da buydu. Biz de o pankarttan yola çıkarak kitaba bu ismi verdik.
Evet, son 2,5 kilometreyi bir 50 çocukla beraber koştuk. Çok büyük bir şenlikti. Kırlangıç Zeytinyağı Fabrikası'nda bitirdiğimiz koşumuzun işte bizi karşılayan pankartlarından bir tanesiydi.
Ağzında pembe bir düdükle bir çocuk. Biz sizleri çok sevdik pankartı açıyor. Evet, açıyor. Harika. Evet, maalesef süreyi bitirdik. Olağanüstü benim için de eğlenceli. Umarım dinleyiciler ve okurlar için de öyle geçecek. Hem öğretici hem eğlendirici hem de zaman zaman da düşündürücü bir kitap. Boğaziçi Üniversitesi yayın evinde yayınlandı. Biz sizleri çok sevdik başlığını taşıyor. Boğaziçi Üniversitesi Ayvalık Okulları projesini anlatıyor. Profesör Fikret Adaman, Miray Bal ve İmran Gökçe Şahin'le birlikte bu kitabı konuştuk. Çok teşekkür ederiz bizimle beraber olduğunuz için.
Çok teşekkürler.
Teşekkürler. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Evet, bu şekilde de programımızı da bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil ile beraberdiniz. Devamını da getireceğiz aslında. Onun için şimdiden veda etmeyelim. Biraz daha sürdürelim. Açık Yeşil'e kadar bir 15 dakikada elimizde kalan birkaç haberi de aktaralım. Onun için vedayı geri aldım. Şimdi ara.
Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo burası. 95.0 ve Açık Gazetesi onun. Ve biz devam ediyoruz. Destekçimiz Hasibe Özlem Uğur'a da çok teşekkür ederek devam edelim. Vakaların en yüksek olduğu 5 il içinde 15 günlük tam kapanma önerisi de geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, illerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız dedi. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz dedi. Sağlık Bakanı Koca'nın son açıkladığı 15-21 Şubat aralığını gösteren illerse Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize. Bu sırayla ve 200'ün üzerinde hepsi bunların. Böylece
ya, 100 binde 200'ün üzerinde.
100 binde 200'ün üzerinde. Evet. Ordu'da en yüksek 228. Rize'de en düşük bu grupta, o da 200.1'e yakın.
Yani nüfusu oranla en yüksek bu Karadeniz illerinde. Bunun üzerine de bir yandan araştırma tabii yapılıyor. Daha çok cenazeler ya da çok daha küçük yerleşim olmanın bir takım dezavantajlarını anladığımız kadarıyla yaşıyorlar. Ev ziyaretleri, düğünler vesaire rol oynuyormuş bu hızlı yayılmada.
Evet, yani bu tabipler, Türk Tabipleri Birliği'nden de bayağı daha uzatılması gerekir şeklinde ve bayağı ciddi şeyler, normalleşmeye geçilmemesi gerektiği konusunda açıklamalar var. Yani vaka sayıları yükselirken normalleşmeden bahsedilemez diye T24'te de bir iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mustafa Çetiner'in açıklaması vardı. 1 Mart öncesinde kademeli normalleşme sürecinin başlayacağı, vaka sayısı yüksek, çok yüksek olan yerde normalleşmeyi konuşamayız diyor. 100 binde 228 olan bölgede, mesela işte demin söylediğimiz gibi Ordu'da bu konuşulamaz diyor. Böyle de bir tartışma devam ediyor. Şimdi bir de devam etmekte olan çok ciddi bir siyasi tartışma ve bölünme de demeyeyim, siyasi bir özgürlük problemi falan var ve Halkların Demokratik Partisi eş başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iddialarına yanıt vermiş ve fotoğrafları göstermiş. Gaye nedir? Erdoğan'ın koltuğuna açıkça göz dikme meselesidir diye konuşmuş. Kandil fotoğrafları, PKK'dan ya da PKK'den silahları bırakacaklarına dair mektupları aldığımız ziyaretlere aittir. Senin genel başkanın Erdoğan da heyecanla bu mektubu bekliyordu demiş.
Yani Gare'den değil, Kandil'dendi demiş.
Evet.
Hem de
evet,
zamanlamaları da farklı zaten gösterilen fotoğraflar.
Evet, kesinlikle öyle. Buradan da şey diyor, çözüm sürecinde bize vaat edilenleri açıklamazsak namerdiz diye de bir açıklama yapmış. Yani Erdoğan o süreçte o fotoğrafların hikayesini, Soylu'nun gösterdiği fotoğrafların hikayesini de anlatmış. Erdoğan o süreçte ne olduğunu bildiği için keşke önce ona gösterseydin, kendisi o süreci iyi bilir demiş. HDP'li Gergerlioğlu da terör örgütü propagandası yapma suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezası onanmıştı Yargıtay'da. Ömer Faruk Gergerlioğlu da vallahi de billahi de vazgeçmeyeceğim, susmayacağım dedi. Türkiye'de çıplak arama var, işkence var. Ben milletin vekiliyim. KHK ile ihraç edilmiş bir uzman doktorum. Ben bunlar için, benim için hayat, can önemlidir. 30 yıldır hekimim. Bunlar için hayatımı feda ederim. Ben bunlar olsun, bu toplum kardeşçe yaşasın diye zulmedenlere karşı mücadele ettim. Ve bizi uyduruk cezalarla cezalandırmaya çalıştılar. Kabul etmiyorum diyor. Ben milletin vekiliyim. Yine milletin vekiliyim. Son nefesime kadar milletin vekilliğini yaparım diye bir açıklaması var. Her dönemin zalimi bana terörist dedi. Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağım. Enis Berberoğlu vekil olarak tekrar meclise geri dönmüştür. Sayın Berberoğlu büyük bir haksız davranmıştır ve Anayasa Mahkemesi bu konuyu düzeltmiştir. Şimdi benim kararımdaki hukuksuzluk da apaçık ortada. Benim vekilliğimi düşürüp daha sonra Anayasa Mahkemesi'nden Türkiye'yi tüm dünyaya mahcup eden bir kararın ikinci defa çıkmasını mı istiyorsunuz diyor. Çok açık bir haksızlık vardır. Mutlak surette Anayasa Mahkemesi kararının beklenmesi gerektiğini söylüyorum demiş.
Bu arada dün gazeteci Abdurrahman Gök'ün de davası, duruşması daha doğrusu vardı. Bu da ilginç bir dava çünkü Diyarbakır'da 2017 yılında Nevruz kutlamasına giderken polis tarafından öldürülen Kemal Kurkut isimli gencin fotoğrafını çekmişti gazeteci Abdurrahman Gök.
Vurulma anının bütün dünyanın göreceği şekilde sayısız fotoğrafını çekmiş ve viral olmuştu bunlar. Evet. Tabii yani her tarafta görülmüştü.
Bu haberden dolayı aslında haberde zaten yani bir fotoğraf çekilmesinde suç unsuru olabilecek hiçbir şey yok. Ama herhalde birilerini kızdırmış olacak ki üzerine gidiyorlardı uzun zamandır Abdurrahman Gök'ün. Silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmaktan 20 yılla yargılanıyormuş. Daha önce birkaç defa benzer zaten şeylerden soruşturma açılmış. Her birinden gerek yok kararı verilmiş. En son bu davanın duruşması vardı. Fakat dava duruşmasında benim dikkatimi çeken mahkeme başkanının sözleri oldu. Gazeteci Abdurrahman Gök diyor ki 17 yıldır gazetecilik yapıyorum. Meslek hayatı boyunca hiçbir haberim tekzip edilmedi. Yargılama konusu bile olmadı diyor. Mahkeme başkanı ise kendisine herkes evrensel gazetecilik yaptığını söylüyor. Bu cümleyi sık sık söylemeniz hoş değil demiş. Bir gazeteci olduğunu söylediğinde mahkeme başkanı bu şekilde müdahalede
bulunmuş. Hoş değil demiş. Gök'ün avukatı da yani Abdurrahman Gök'ün avukatı Resul Tamur da dosyanın çarpıtıldığını ifade etmiş. Ve öylesine bir şey ki Gök'ün 22 Nisan Kürt Gazeteciler Günü'nde yaptığı konuşmanın bile suç sayıldığını kaydetmiş. Kamuya yaptığı konuşmanın ve gizli tanığın da imzasının bile bulunmadığını. Gizli tanık Sabır diye birisi var. Onun ifadesinin imzasız olduğunu söylemiş ve Kürtçe yapılan telefon görüşmelerinde tamamı yanlış tercüme edildi demiş. 2 yılda mahkeme daha sonra Abdurrahman Gök hakkında 2 yıldan bu yana uygulanan yurt dışına çıkış yasağını kaldırmış ve ara kararda 3 Haziran'a ertelenmiş duruşma. Fotoğraftan bir ay sonra soruşturma başlatıldığı gibi tuhaflıklar da var.
Bu arada Abdurrahman Gök bu Türkiye hukukunun adaletinin net fotoğrafı diyor bu mahkeme için. Çünkü Kemal Korkut'u öldüren polis beraat etti. Fotoğrafını çeken ben şu anda 20 yılla terör örgütü üyeliğinden yargılanıyorum diyor.
Evet. Bir de Boğaziçi direnişiyle dayanışma için düzenlenen 2 Şubat'taki Kadıköy eyleminde gözaltına alınarak ev hapsi cezasına çarptırılan Koray Türkay'ın, dün de bir cümleyle vermiştik bu haberi, elektronik kelepçeyi reddettiğini açıklaması var. Dünyaca ünlü siyasi mahkumlardan Nelson Mandela, bir zamanlar bir toplumun vicdanını test etmenin en iyi yolunun toplumun siyasi mahkumlara nasıl davrandığına bakmak olduğunu söylemiştir. Anayasanın 34. maddesi herkesin bildirimde bulunmaksızın toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkının engellenemeyeceğini teminat altına almaktadır diyor. Ev hapsi, bu elektronik kelepçe ve ev hapsi cezalandırması asla kabul edilemez. Ve elektronik kelepçeyle ev hapsi uygulamasına dair toplumun tepki verebilme cesaretinin üretilmesine ihtiyaç vardır diye devam eden etraflı bir açıklama ve bu çeşitli saldırıların aşamalarını da veriyor. Ve ortaya çıkan özet diyor, elektronik kelepçeyle ev hapsi uygulaması irade ve onur kırıcı bir psikolojik harp olarak görülmeli ve buna karşı devrimci bir karşı duruş ortaya konularak toplumun bu köle sahip efendi yani anlayışını normalleştirme tehlikesine karşı ön alınmalıdır. Ev hapsi uygulamaları reddedilmeli, gerekirse cezaevi süreci göze alınmalıdır ki bu üzeri kapatılarak topluma sunulmuş köle sahip anlayışıyla evlerde gerçekleşen tutsaklık uygulamasının örtüsü kamuoyu tarafından kaldırılsın ve çözümlenme şansı oluşsun diyor. Sonuçta da Koray Türkay şöyle bitiriyor. Bu eksende Kadıköy'de düzenlenmek istenen Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyum rektör protestolarında gözaltına alınarak çarptırıldığım elektronik kelepçeyle ev hapsi uygulamasını reddediyor, uygulamayı kabul etmediğimi ilan ediyorum diyor Koray Türkay.
Evet, Boğaziçi eylemlerinde bu arada tabii gündemden dolayı biraz medyada daha az yer almaya başladı ama hem dünyadan hem Türkiye'den destek gelmeye devam ediyor. Dün örneğin İtalyan üniversitelerinden Boğaziçi öğrencileri ve akademisyenleriyle dayanışma mesajı geldi. Bir grup akademisyen, çok fazla sayıda aslında üniversiteden akademisyen bir mektup yazdılar. Şunu söylüyorlar: farklı şehirlerdeki akademisyenler olarak bu hak gaspına karşı mücadele veren Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri ile dayanışma içinde olduğumuzu, onlara karşı uygulanan baskıcı yaptırımları kabul etmediğimizi, üniversitelerinin demokratik yapısının ve akademik özelliğin korunması için gerekli taleplerini desteklediğimizi bildiririz demişler.
Evet, dünyanın dört bir tarafından destekler geldi ve gelmeye de devam ediyor. Biz de size mümkün olan olanaklar çerçevesinde bunları duyurmaya, bunları sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. Gelelim son iki haberimize de, kalan 3-4 dakikamız içinde. Bir tanesi, daha önce ikisinden de bahsettik daha önce kısaca. Bu Independent Türkçe'den Maaz İbrahimoğlu'nun haberi son derece çarpıcı bir takım verileri veriyor. Yani Hapishanesiz Toplum Arayışı adlı bir yeni yayınlanmış kitap, bir master tezi aslında, Münker Odabaşı.
Yazarı.
Yazarı odur Münker Odabaşı'nın. Ve Hapishanesiz Toplum Arayışı son yıllarda medyanın hapishanelere bakışı üzerine odaklanmış master tezinde. Yani hapishane insanların ıslah edilmesi için insanların kapatıldığı bir mekan ama ıslah konusunda ne kadar başarılı olunduğu konusu son derece tartışmalı. Bunu gören bazı toplumlarda hapishanesiz toplum olma arayışına çoktan girdiler bile diye anlatıyor yani. Hapishanesiz toplum kavramı ne demek diye. Çeşitli ülkelerdeki Hollanda, Estonya, İsveç, Letonya, Finlandiya, Polonya, Almanya, Lüksemburg ve Danimarka gibi mahpus nüfuslarını ciddi oranda azaltan ülkelerden bahsediyor. Son 300 yıldır aslında hapishaneler hayatımızın merkezinde yer alıyor diye de yani ev hapsinden elektronik kelepçeye, şartlı tahliyeden denetimli serbestliğe, zorunlu kamu hizmetinden imza yükümlülüğüne karşı birçok seçenek yaptırımda mevcut. Bundan 300 yıl öncesine gittiğinizde hapishane diye bir sistem yok. Son 300 yıldır aslında diyor hapishaneler hayatımızın merkezinde yer alıyor diye ve müthiş evet. Acayip rakamlar vermiş değil mi?
Çok önemli gerçekten bir, yani bilgiler vermiş. Belki ileride biz de konuk alabilir miyiz diye düşünmedik değil. Çünkü bu 300 yıl öncesine kadar yoktu diyor hapishaneler. Böyle yıllarca tutukluluk vesaire gibi uygulamalar zaten yoktu. Yani kapitalizmin yükseldiği dönemler ve buna kendisi de Foucault'a gönderme yapıyor zaten. Biyopolitik insan bedeninin de kontrol altına alınmaya çalışılmasının bir sonucu. Ve şöyle de bir bölümü var. Bir modern hapishaneler diye hükümet modern hapishaneler inşa ediyoruz diye övünüyor. Halbuki demiş az evvel siz de saydınız bir dizi ülkede hapishanedeki insan sayısını azaltmaya yönelik alternatif cezalandırma yöntemleri gelişmeye başlarken Türkiye'de modern yani daha elektronik işte 24 saat gözetlenebilir olan içerisinde fabrikaların olduğu insanların burada işçi olarak çalıştırıldığı ki asgari ücretin çok çok azına çalıştırıldıklarına vesaire yer veriyor. Bununla hükümet övünüyor diyor. Halbuki farklı cezalandırma yöntemleri mümkün. Yani hapishanesizlik demek cezasızlık demek değildir diye özel bir vurgu yapmış. Kesinlikle bunu kastetmiyoruz diyor. Ama bu kapatmanınsa ciddi bir insan hakkı ihlali olduğuna vurgu yapıyormuş kitabında.
Ve çok şeyler var yani milyonlarca liralık ciro tırnak içinde yapan hapishanelerden bahsediyor. Ciddi bir emek sömürüsü olduğunu. Yani kitabı okumak lazım tabii de bilmiyorum ama Amerika Birleşik Devletleri'nde sık sık duyduğumuz ve duyurmaya çalıştığımız bu hapishane kölelik endüstrisine benzer bir durum var. Yani 400 lira ücret alması lütuf şeklinde sunuluyor bir haberde mesela basında işçi mahpuslara. Halbuki asgari ücret aynı tarihte 1400 liraymış. Fakat cezaevinin üretilen ürünlerin satışından da çok ciddi oranda ciro yaptığı söyleniyor. Yani bir haberde fabrika gibi para basan cezaevi ifadesi kullanılmıştı diyor. Yani bir cezaevi 5 yıl içinde 18 milyon lira ciro yapmış. Yani dolayısıyla işçi mahpusun ucuz iş gücü ve emek sömürüsünün boyutlarını siz düşünün artık demiş. En çarpıcı şeylerden biri ben kendi payıma düşeni bitireyim. Yani pek çok yerde hayretler içinde kaldım diyor odabaşı. 800 civarında mahpus bebek varmış. Ve 3000'e yakın çocuk mahpus. Yani evet. Hakikaten ne diyeceğimizi bir kez daha şaşırdığımızı
zaten 7 belirtim. Tane çocuk kapalı ceza infaz kurumu varmış Türkiye'de.
Evet.
Bu bile çok 4 çocuk eğitim evi yine infaz kurumu olarak tabii bunlar. Ve bu tarz rakamlardan söz ediyor. Zaten Türkiye'de diyor 370 ceza infaz kurumu var. Ve 300 bine yakın mahpus var bu şekilde diyor.
Evet,
çok ciddi bir.
272 bin yani.
Evet, 193 de yeni cezaevinin yolda bulunduğunu işte modern evet. Hapishaneler inşa ediyoruz övünmesiyle birlikte. Ve bunlara ilginç bir kavram diyor. Mahpus garantili. Cezaevleri bunlar diyor. İşin içerisinde çünkü neoliberal uygulamalar, özel şirketler burada işte kurulan fabrikalar vesaireler de var. Yani bu 300 bine bir 200 bin kişi daha muhtemelen yatak kapasitesi etkilenmesiyle yarım milyon kişi hapishaneler olacak. Böylelikle dünya sıralamasında en üst sıralara doğru gideceğiz diyor. Ceza kentler kavramını kullanmış.
Evet, ceza
bu
kentler.
Açıklama şey için, kurumlar için. Bir de ilginç bir bilgi var. Burada biz de yeni öğrendik diyor. Bunu işte kendisi yüksek lisans tezi yazmasına rağmen daha önce bilmediğini söyledi. Geçen günlerde demiş Adalet Bakanı Gül İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirdiği bir ziyaret vesilesiyle havalimanına da bir adliye açıldığını açıkça söylemiş. Bunu 7/24 hizmet müjdesiyle duyuruldu diyor. Buradan da yola çıkıp demiş böyle giderse otogarlara da açılması kaçınılmaz diyor. Sürekli yargılayıp demek ki Hemen hızlıca hapishaneye gönderecekler.
Evet, yani yılda 23 ediyor, ayda 2. Hadi 1.92 diyelim. Bu her yıl 23 hapishane, her ay 2 hapishane. İnanılmaz yani. Bir şey de vardı, hapishaneler demişken son haber olarak da bir son dakika haberi var aslında. Ekvador'da, Orta Amerika ülkelerinden 3 cezaevinde eş zamanlı bir isyan ve şimdilik 62 ölüden bahsediliyor. Hükümet dün meydana gelen isyanları suç grupları tarafından daha önceden planlanmış bir hamle olarak nitelemiş. Ayrıntılarını daha sonra konuşma
Özür dilerim. Ekvador'daki şu anki başkan Lenin Moreno ismini evet. taşısa da sağcı bir isim. Ateş açmış isyanı. Ama dün de konuşmuştuk. Aslında seçimler oldu yakın zamanda. Fakat sonuçları sayılması konusunda ayak diriyor hükümet. Çünkü sol
bırakmak
muhalefeti
istemiyor iktidarı.
Evet, kazandığı söyleniyor. Buna dair de böyle bir sorun var bir yandan Ekvador'da.
Büyük bir sorun var, evet. Peki, bitiriyoruz. Bitirirken hala vaktimiz kaldıysa bir parça daha çalalım. Buffy Saint Marie'den No No Keşegeş adlı parçayı da kısaca çalalım. Ve ondan sonra da veda edelim. Ondan önce veda edelim size. Demin İkinci veda oluyor bu ilk vedadan sonra. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Andre Grisku da bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.